Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Bariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hoş geldiniz. Bugün Mart ayı olağan serbest uçuş dertleşme yayınımızı yapacağız. Bu da parti kongresi gibi oluyor başında olağan deyince ama her ayın son cuması biliyorsunuz böyle bir şey yapıyoruz. Amaç hem bize hem gündeme dair kısa bir Z raporu almak. Yani biz ne yaptık, nasıl geldik, bu ay içinde neler oldu, ne yaptık, ne ettik bir parça onları konuşmak. Onun dışında da bir parça gündemi böyle tek bir maddeye bağlı kalmadan turlayabilmek, tarayabilmek. Kuşkusuz gündemin en önemli maddesi koronavirüs. Dünya onunla ilgili de az sonra size böyle çok çarpıcı bir bilgi vereceğim. Gerçekten çok çarpıcı. Dün akşamdan beri aynı şeyi düşünüyorum. Aslında belki bu kadar kısa özetlesek, insanlara bu kadar kısa ve net şekilde anlatsak herkesin aklına daha iyi yerleşir. Bilemem, birazdan konuşacağız onu. Ama önce yayını paylaşacaksınız. Aşağıdaki 3 noktaya dokunup Periskop izleyicileri o paylaşımı yapacak. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Diğer dostları buradan davet edeceğim ki hep beraber olalım, oturalım, konuşalım. Şimdi neredeyiz? Yayın son bir ay içinde yayının izlenmesi artık böyle bu tarz rakamlar da görebiliyoruz hepimiz. Yani sizler de görebiliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz burada ne yaşanıyorsa aynı şekilde sizlerin de görme şansı var. Yayının en önemli özelliği o. 4,5 senedir bıkmadan açıklıyorum. Bundan sonra da açıklayacağım. Şimdi Mart ayı içinde 2020 Mart ayı içindeki bugün onun serbest uçuşunu dertleşmesini yapıyoruz. YouTube'daki videoların toplam izlenmesi 431.653 olmuş. 431.653. YouTube'daki toplam abone sayısı 76.000 küsür. Ha, bu yeterli mi? Değil. Bununla ilgili de özellikle hepinizden rica ediyorum. Yani ne olur bakın, sosyal medya üzerinden takip ediyorsunuz. İnsanlar ne düşünüyor bilmiyorum ama hani YouTube sizi böyle sürekli taciz eden, rahatsız eden, bak ben geldim geliyorum hadi hala oturuyor musun falan diyen bir yer değil benim kanalım açısından. Lütfen hani öyle derler ya Anadolu'da, elinize erinmeyin. Ya yapın, paralı bir üyelik değil kardeşim. Oradaki abone oluşunu tıklayıp bir tane mail adresi yazacaksın. Bu kadar. Hepinizden bu konuda yardım rica ediyorum. Çünkü oradaki 100 bin barajını geçmemiz gerekiyor. 100 bin barajını geçmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda yaptığımız yayının YouTube üzerinde de daha çok ses getirmesi anlamına geliyor çünkü. Bu konuda yardımınızı rica ediyorum. Hazır başlamışken hepsini ben söyleyeyim çünkü gündeme ilişkin de başka söyleyeceklerim var. YouTube'un içinde bir katıl düğmesi var artık, onu açtık biliyorsunuz. Bazılarınız diyorsunuz ki mobil uygulamalarda biz görmüyoruz o düğmeyi. O sizin sürümünüzle alakalı bir şey. Mutlaka güncellemeniz gerekiyor. Ama herhangi bir işte dizüstü bilgisayardan, bir kişisel bilgisayardan, masa üstünden girdiğiniz zaman göreceksiniz. Orada 3 aylık kademede bu yayını eğer isterseniz, bakın bunun altını 5 kere çizelim. Eğer isterseniz çünkü benim size ilk gün verdiğim söz hala geçerli. Bu yayın ücretsiz ve her zaman ücretsiz olacak. Eğer isterseniz bu yayını yapan kişi, yani beni desteklemek için 3 ayrı barem belirledik orada. YouTube öyle bir şey istiyor çünkü. 5 lira, 15 lira ve 60 lira. Bunlar aylık ödemeler. Onları belirlerken de şöyle düşündüm. Yani doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama kafamdaki hikaye oydu. O 5 liralık ücret en düşük limit, ya zaten YouTube'un koyduğu en düşük limit de o. 15 lira onun biraz ara kademesi, 60 lira da gazete mantığıyla, yani gün içinde 2 tane gazete alan bir insanın mantığıyla eğer isterseniz destek diye. Bunu da yapabilirsiniz. Bunlar aylık aboneliklerdir. Eğer isterseniz bu yayını böyle destekleyebilirsiniz. Çok soru geliyor işte, yani Patreon üzerinden bu yayını desteklemek mi, o mu bu mu? İnanın fark etmez. Çünkü sonuçta şu konuda benim alnım açık ve kafam rahat olduğu için YouTube üzerinden de hala ısrarla söylüyorum bakın. Ben hala Türkiye'de bir elin parmaklarını geçtiğimize inanmıyorum. YouTube üzerinden faturasıyla vergi veren çok azızdır. O yüzden hiçbir şey değişmiyor. YouTube üzerinden yapmak daha işinize geliyorsa oradan yapabilirsiniz. Desteklemek isterseniz tabii. 431.653 son ay içinde, yani bugüne kadar 25 Mart tarihine kadar, daha doğrusu 2 gün geriden geliyor çünkü YouTube'un verileri. Toplam izlenme sayısı videoların hiç fena bir rakam değil. Abonelikler ne durumda? Hemen Periskop üzerinden bakalım. Periskop'unkini ben de çünkü çoğu zaman bunları, hani ayda bir bunu yapmasak inanın ben de hiç düşünmüyorum bunu. 63.400 burada Periskop takipçisi var. Bu Türkiye'de pek çok hesabın aslında takip durumunun epeyce üzerinde. Bunun için teşekkür ediyorum hepinize. Bunun dışında söyleyeceğim başka. Ha evet, Spotify'a bakalım. Spotify'da da çünkü orası da yeni bir mecra oldu ama valla sağlam bir mecra aslında. Çünkü izlenme oranlarına baktığınız zaman hiç fena gitmiyor. İnsanlar çok daha rahat takip ettiklerini söylüyorlar. 4000'i geçmiş oradaki takipçi sayısı da ve 7700 civarında da sürekli dinleyicisi var. Onlar böyle hani takipçi sıfatını almamış ama ara ara yayınları izleyen, şu ana kadar da 76.224 baştan sona dinleyici, 100.000 civarında da yayını başlatan, yani oradan dinlemeye başlayan insan olmuş. Bunlar için hepsine çok teşekkür ediyorum. Ha, asıl vermemiz gereken rakamı unuttuk. Engellenen izleyici sayısı. Buna ilişkin de bir şey söyleyeceğim çünkü. Bu sayı azalıyor. 1759. Farkında mısınız? Bu yayına gelen troll sayısı çok azaldı. Farkındasınız değil mi bunu? Bu yayına gelen troll sayısı çok azaldı. Çünkü troller bile anladı artık. Yani o grubun bile kafasına girdi ki burada insanların siyaset konuşmak dertleri ama kendi siyasetlerini konuşmak gibi bir derdi yok. Ben buna müsaade etmiyorum. Ben de yapmıyorum aynı şeyi. Evet, hepimizin bir siyasi görüşü var. Hayata bakışımız var. Açık yüreklilikle de söylüyorum. Ben hayatta soldan bakan bir adamım. Hep böyle oldum ve bundan da utanıyor falan değilim. Tam tersine gurur duyarak söylüyorum. Ama burada siyaset ülke siyaseti. Hepimizin ortak çıkarı için, bu ülkede yaşayan herkesin iyiliği için konuşacaksak siyasetin tepesinden bakacağız. Bu önemli bir gelişme, özellikle paylaşmak istedim. 1759 geçen aydan bu aya, yanlış hatırlamıyorsam, 11 kişi sadece. 11 kişi engellenmiş. Hayır değil, alakası yok. Hepsini engellediniz ondandır. Hayır. 11 kişi sadece bu süreç içinde engellenmiş. Son bir ay içinde. Hiçbir şey değil bu. Dünyanın dört bir köşesinden insanlar hala sağ olsunlar geliyorlar buraya. Başka söyleyeceğim. Arkadaki kitaba ilişkin, kayıp çocuk arşivine ilişkin konuşalım. Valeria Luiselli'nin bu kitaba başladım bu hafta. Ya çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Çok zor bir kitap. Gerçekten çok zor bir kitap. Hele böyle günlerde başlamak çok akıllıca bir karar mıydı? Vallahi tartışılır. Gerçekten. Çünkü böyle hani o meşhur film Inception gibi hissediyorsunuz. Hikayenin içinden başka bir hikayeye düşüyorsunuz. Orası büyüyor büyüyor. Pat diye başka bir yere düşüyorsunuz. Sonra hikayeler birbirinin içine geçmeye başlıyor. Çok zorlayıcı. Fark ettiniz. Yani gönül rahatlığıyla çok şahane bir kitap ya. Hakikaten çok iyi falan diyemiyorum. Ama bir şekilde bitireceğim. Başka bunun dışında söyleyeceğimiz, neyse aklımıza geldiğinde konuşuruz. Bir benim duyurum var. Bakın sevgili Umut Tabak bir seslendirme sanatçısı. İyi bir seslendirme sanatçısıdır. Siz de tanırsınız, bilirsiniz kendisini. Yayın arasında, yayın başlamadan önce bir mail atmış. Babasının üzerinden aslında herkesin Türkiye'de, belki pek çok insanın yaşadığı bir şeyden bahsediyor. 65 yaşın üzerinde bir insan aracının muayenesini yaptırmak üzere devlet tarafından nasıl sıkıştırıldığını anlatıyor. Hem 65 yaşın üzerindekiler sokağa çıkmasın deniyor, hem de araç muayene istasyonundan deniyor ki acilen yaptırmak zorundasın. Yoksa bunun cezası çok büyük. Ya bütün bu işlemler de aslında tek tek duyurulmalı bana kalırsa. İnsanları böyle hani bir yandan eve kapan, dün konuşmuştuk yani eve kapan. Tamam ama para kazanmam lazım, sokağa çık. Ama hastalanırım, o zaman eve kapan. Nasıl yaşayacağım? Sokağa çık. Bu döngünün içine sokmamak gerekiyor insanları. Yani devletin bu konuda çok daha... nasıl diyeyim, aktif davranması gerekiyor. Bunun dışında yayın öncesinde yurt dışından pek çok mail gelmiş. İnsanlar mesela, Hollanda'dan bir örnek var. Burada o kadar ikiyüzlü davranıyorlar ki bize, diyor yazan izleyici. İnanılmaz ikiyüzlü davranıyorlar. Adamlar ilk günde gerçekten bir şeyler yapıyor diye düşündük. Güngör Bey yazmış. Ama sonra bir baktık ki hayır, onlar da görünmediği sürece üstünü kapatma yanlısı. Tıpkı bizim Türkiye'de yaşadığımız gibi, bu yayında konuşacağız bunu. Hiç eğip bükmeden hem de. Daha öncesinde nasıl konuştuysak. Bugün Dünya Tiyatro Günü. Dünya Tiyatrolar Günü. İsmini nasıl verirseniz verin ama hani o Shakespeare'in her yıl bu dönemde sıkça tekrarladığım sözü var ya. Bütün dünya bir sahnedir ve kadınlar ve erkekler birer oyuncu, girerler ve çıkarlar diyor ya. Hepimizin hayat sahnesinin içinde bir şey anlattığımız bir oyun aslında bu. Ama ömrünü, gönlünü tiyatroya vermiş insanlar bu sahneyle yetinmeyip insanı anlatmak için çok daha öne çıkıyorlar. Benim bu dönemlerde dün akşam, doğru mu hatırlıyorum diye buldum. Kendisiyle her konuştuğumda gerçekten insan olarak çok aydınlandığımı hissederdim. Böyle parladığını, ışığını çok net görürdüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Kültür Bakanı Talat Alman, 2006 yılında Dünya Tiyatro Bildirgesi'ni Türkiye adına o hazırlamıştı. Onun sözlerinden bir tanesi gerçekten çok etkileyiciydi. Çok etkileyiciydi hem de. Diyordu ki, tiyatro insan varlığının tümünü yansıtan, yaratan, yaşatan sanattır. Edebiyatta metin ağır basar. Resimde, fotoğrafta, filmde insanın benzerleri. Müzikte ve operada hoş ezgiler, heykelde soyut ya da reel hacimler, balede uyumlu hareket egemendir. Tiyatro ise insanın ta kendisi, bedeniyle ve ruhuyla, maddi manevi her yönüyle, aklı ve aşkıyla, dili ve duygularıyla, yüzüyle, yaşantılarıyla. Herkesi, herkese, oturup bize üzerine bir sahne kurup, bütün dünyanın, o koca sahnenin üzerine kendi sahnesini kurup, dünyayı aydınlatmaya, bizi başkalarında göstererek aslında kendimizi anlamamıza sağlayan bütün tiyatrocu dostlarıma, tiyatroya emek vermiş, tiyatronun içinde hayatını geçirmiş, ışıkçısından biletçisine, yer göstericisine kadar, kantinini işleten kişiden, tiyatro için hayatını adamış herkese selam olsun, iyi ki varsınız, iyi ki binlerce yıldır olduğu gibi anlatıyorsunuz ve binlerce yıl daha anlatacaksınız. Hepinize selam olsun, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki bizimle muhteşem tiyatro sanatçılarımız var. Hadi bakalım, direksiyon sizde, başlayalım. Ha, bir şey daha hatırlatacağım. Bakın arkadaşlar, dün geceydi sanırım, artık böyle saat maat çok karışıyor çünkü. Dün akşam saatlerinde gördüm. Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki ofisinin sosyal medya üzerinde bir hesabı var. Ve bu adamlar hani çok yapılmayan bir şey yapıp aslında koronavirüsün dünya için ne büyük tehlike olduğunu arada attıkları çok çarpıcı tweetlerle duyuruyorlar. Dün oradaki duyuru aynen şöyleydi. Biz bir virüsle savaştayız ve şu anda kazanıyor gibi görünmüyoruz. Açık yüreklilikte bunu yazıyorlar. İlk 100 bin vakaya onaylanmış, tanılanmış ilk 100 bin vakaya ulaşmamız, dikkatli dinleyin lütfen. Sevgili Murat burada, Murat Akkoyun'un. Hoş geldin Murat'cığım. İyi ki varsın, sen de o tiyatrocu dostlardan biri olarak. Sağ olasın. Onaylanmış ilk 100 bin vakaya ulaşmamız 3 ay sürdü. İkinci 100 bin sadece 12 günde. Üçüncüsü 4 günde ve dördüncüsü 1,5 günde 100 bin vaka. Bugün yeryüzüne baktığınız zaman enfeksiyonun nasıl hızla yayıldığını görüyoruz. Sanırım insanlara bu kadar net anlatılabilse, yaşananın büyüklüğü, bütün dünyaya nasıl yayıldığı böyle anlatılsa, herkesin aklında daha iyi kalır. Bakın bir daha tekrarlayayım. Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisinin kendi duyurusu bu. Dün akşam, ben dün gece gördüm en azından. Onaylanmış ilk 100 bin vakayı biz 3 ayda gördük. 3 ay. İkinci 100 bini sadece 12 günde. Üçüncüsünü 4 günde, dördüncüsünü 1,5 günde. Bunun nasıl yayıldığını, ya çok sık şekilde bugün gazeteleri, ya yapmayacağız gazete yayını biliyorsunuz ama gazetelerde hep şu var, sosyal medyada da çok gördüğünüzdü. Hani deniyor ya işte 3 bakan birbiriyle çelişti. İçişleri Bakanı, Tarım Bakanı, Sağlık Bakanı. Tarım Bakanı geç zaten. Gerçekten Tarım Bakanı bakanlık yapacak ne yaptı bilmiyorum ama Tarım Bakanı'nı geç. İçişleri Bakanı'nı da geç. Niye biliyor musunuz? İlk günden beri niye bağırıp duruyoruz biz burada? Ya bu konuyla ilgili sadece uzmanı konuşacak kardeşim. Televizyon ekranına çıkıp gazeteciler soytarılık yapmayacak. Her bokologluğun gereği yok. Hatta burada uzmanlar konuşurken o uzmanların da gerçekten bu işle çalışanları, virologları, enfeksiyon uzmanları onlar konuşacaklar. Biz sadece onlara bakacağız. Hikaye, İçişleri Bakanı öyle demiş, Tarım Bakanı tabii çıkın hava alın demiş. Ya boş ver ya, ne havası. Sen bizim havamızı, akciğerlerimizi korumak üzere ormanlar yandığı zaman uçakların kalkmasına izin ver. Senin işin o, bırak onu. Bırak. Denizli'de bir üniversite rektörünün herkesin gözünün önünde Türkiye'nin tarımsal geleceğini nasıl çiğnediğine bak. Sen onunla ilgilen. Senin işin değil bunlar. Bırak, her konuda konuşmak zorunda değilsin. İçişleri Bakanı, eğer sosyal medya üzerinden insanlara şunu yapıyorsanız siz görevinizi yapmıyorsunuz zaten. Yani biz şu an için olağanüstü hal koşullarını uygun görmüyoruz. Vatandaşımız evde kaldığı müddetçe daha sertleşmesine gerek yok. Bu sizle alakalı bir şey değil ki. Pandeminin koşullarını eğer hekimler tanılıyorsa, onlar söylüyorsa siz sadece dediklerini yapacaksınız. Bu kadar. Bunu bir yere koyacağız. Siz sadece dediklerini yapacaksınız. Ve dünya alem biliyor ki Türkiye olağanüstü hal koşullarını Türkiye'de yaşatmak için çok geç kalıyor. Evet, bulaşma riskini, bakın buradaki rakamlar aklınızın bir yerinde kalsın. Çok basit, çok net. İlk 100 bin vakayı 3 ayda gördük diye başlıyor. Sonrasında 12 güne düşüyor ikinci 100 bin. Sonrasında 4 gün, sonrasında 1,5 gün. Sadece 400 bin vakaya ulaşma sürecini anlatıyor. Siz sadece dediklerini yapacaksınız, o kadar. Sizin işiniz o, kalanı değil. Sizin de aklınızda böyle kalsın lütfen. Televizyon ekranlarından duyduğunuz, baktığınız insanlara da böyle bakın, bu gözle bakın. Hadi başladık. Sorun bakalım. Tüketicinin Erkan abisi gibi oldu. Yok öyle değil tabii. Rahat rahat. Ünsal Bey, ilk 35 kişi kimler? 37 kişi onlar. Mustafa Şentürk sormuş. Valla isimlerini buradan tek tek söyleyemem ama mesela ilk izleyenlerden Serdar Bey onlardan biri, bakın üstüne geldi. Serdar Altındaş. Köksal ünlü abim onlardan. Sevgili Yeşim ilk 37'den biri. Başka yeri geldikçe söylerim. 37 kişiydik ama biz. Abi aşı bulunmadan dünyanın eski düzenine dönebileceğini düşünüyor musun? Gafur Bozkurt sormuş. Aslında çok güzel bir soru. Niye? Çünkü insanlar şöyle diyorlar. Bir yandan da şöyle bir şey başlatıldı. Deniyor ki ya rahat ol rahat ol, bitiyor bu, bitiyor. Kardeşim öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çıkartma aklından. Evet, bir film senaryosu olarak hoşuna gidebilir bu ama öyle bir şey yok. Yani bir sabah uyanacaksın böyle, hani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı pilot montuyla F-16'dan iniyor, elinde kask, Top Gun modu, uzaylıları avlamışlar. Ertesi gün filminde olduğu gibi diyor ki tamam bitirdik ve did it. Yok arkadaşım öyle bir şey. Bak deminki yayılma hızını aklına sok, oradan düşün, öyle bir şey yok. Bu işin ilacının bulunması gerekiyor. Ama tabii şundan da bahsediyor insanlar. Selahattin Akyüz, hatırlayamadım isminizi ama doğrudur. Şöyle bir şeyden de bahsediliyor. Biliyorsunuz hani mitigation diye bir şey duyuyorsunuz. Sürü iyileşmesi. Yani bir salgın başlıyor. Hasta olanlar oluyor. Ama hafif atlatanlar yırtıyor. Ağır atlatanlar ölüyor. Ama toplum bağışıklık kazanmış oluyor. İngiltere bunu yaptı. Yaptı. Sonra ne oldu? Evlere evlere çabuk çabuk çabuk toplanın. Boris Johnson arazi oldu hemen ortadan. Ama şu anda ben çok açık bir şekilde söyleyeyim. Dünyada da söylemiştim. Ben şu anda üstü kapalı şekilde Türkiye'de bunun uygulandığını düşünüyorum. Niye? Dün iyi bir referans kaynağı oldu Türkiye için. Yetkin Report'ta Murat Yetkin'in Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'la bir röportajı vardı. O röportajın içinde çok böyle vurucu bir cümle ki sabah biz de kullanmıştık, hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sağlık Bakanı'nın verdiği rakamlar arasında, Türkiye'de tanılı koronavirüs vakaları arasında 6100 kişilik bir fark var. Cumhurbaşkanı'nın söylediğiyle 6100 kişilik. Yetkin onu soruyor Sinan Bey, Sinan Adıyaman'a. O da diyor ki doğrusu Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın açıkladığında, daha doğrusu Sağlık Bakanı'nın açıkladığında doğrudan koronavirüs teşhisi konmuş insanların sayısı veriliyor. Halbuki diğerinde COVID olma şüphesiyle bulguların çoğunu gösteren ama tanılanmamış insanlar da var ve bizim ona bakmamız gerekiyor asıl. Niye? Hastalığın bulaşma riski çok kuvvetli. Deminki rakamları unutmayın, aklınızdan çıkmasın. Bulaşma riski çok kuvvetli. O zaman o rakam üzerinden gideceğiz. Sosyal hayat bu yüzden kapanmak zorunda. Kapatmak zorundayız ya. Bakmayız Tarım Bakanı ot diyor çöp. Ya geç bunları, geç. Geç, sen uçağı kaldır kardeşim. İhtiyaç olduğunda uçağı kaldır. Bana artistlik yapma, elini pilot koltuğuna koyarak hani böyle anarya yapacak taksici gibi gezme ortada. Bırak onu. Buyurun devam edelim. Evet, soruları alalım. Şuradan YouTube'dan da bakıyorum. Independence Day. Ralbatros'la o filmi hatırlatmış. Independence Day onda mıydı o? Şimdi rüyamda sizi görerek uyandım. Hayır olsun bakalım. Ben iyiye gelirim ya. Vallahi iyiye gelirim. İnşallah hep öyle olur. Turizm sektöründe kayıt dışı çalışan nüfus salgının etkilerini ancak 3-4 hafta sonra anlayacak. Belki daha çok. Bir AVM çalışanı olarak söylüyorum abi. Ali Gürdoğan yazmış. Birçok emekçi zoraki imzalarla ücretsiz izne çıkarıldı. Sence hükümet aile ferdi sayısına istinaden bir ekonomik destek sağlayacak mıdır? Duralım. Böyle bir destek sağlanması çok zor görünüyor. Niye? Aslında bugün biz dertleşme yayını yapmasaydık yayının başlığı neydi biliyor musunuz? Maskeli beşler. Benim çocukluğumda, benim yaş kuşağım da çok iyi bilir. Ennis Blyton diye bir çocuk polisiyeleri yazan, daha doğrusu böyle heyecanlı hikayeler yazan bir yazar vardı. Onun Maskeli Beşler diye bir serisi vardı. Dün o ihaleyi görünce direkt aklıma o geldi. Bugün yayının başlığı normalde Maskeli Beşler olacaktı. Çünkü biz yandım anam diye bağırırken birileri hala Kanal İstanbul gibi çılgın proje diyorlar ya, bence psikopat proje, onun üzerinde ihaleler yapmakla meşgul. İki köprünün yerlerinin değiştirilmesiyle ilgili olarak 500 bin liralık, yani çok boyutu çok büyük olmayabilir ama bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu Kanal İstanbul saçmalığı için ilk çivi çakıldı demek. Bu kadar iğrenç bir şey ve bunu, yani bazıları, dün akşam bir izleyici yazmış. Böyle günlerde bunun yapılması, hani ben dindar bir insanım diye yazmış, ben tevafuk olarak diye niteliyorum, tesadüf de olabilir. E doğru, yani bu yapılırken, insanların bu kadar canı yanmışken, bu yapılırken gerçekten maskenin takılması iyi olmuş. Çünkü benzer düşüncede olan insanlar genellikle o eylemleri hep maskeli yaptılar. Biz de öyle biliyoruz. O yüzden yayının başlığı Maskeli Beşler olacaktı aslında, eğer biz normal bir yayın yapmış olsak. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ki bu camiada çok, ekonomistler arasında da çok böyle sözüne güvenilir, saygıdeğer bir insan olarak görülür bütün uygulamalarıyla. O bir sosyal medyadan mesaj paylaştı. Aslında bir benzerini dün burada da konuşmuştuk. Şimdi şöyle şeyler konuşuluyor Türkiye'de. Bu krizden çıkış için, ekonomik anlamda çıkış için ya IMF'ye başvurup, hani daha önce Korkut Hoca da söylemişti ya, Korkut Borat'a, Türkiye öyle bir yere sürükleniyor ki IMF programı uygulamak dışında bir seçeneği kalmayacak diye. Ya IMF'ye başvuracak, uluslararası kredi kuruluşlarından para toplanacak çünkü yok para işte biliyorsun. Ya da çok konuşulan bir şey, para basmak, karşılıksız para basmak. Bu ekonomiyi gerçekten büyük felakete sürükleyecek bir şey. Ama bunun iki katı uygulanıyor şu anda. Neden? O para basılsa bile gideceği yer bu psikopat proje. Yani Kanal İstanbul. Durmuş Bey de aynen şöyle yazmış. Demiş ki bu Allah'tan belasını istemek dışında hiçbir anlama gelmez. Yerden göğe kadar katılıyorum. Yerden göğe kadar. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Bizim Hazine ve Maliye Bakanımız ekonominin E'sinden bile anlamıyor. Bu çok net. Türkiye'yi tek başına yöneten insan ekonominin E'si hakkında bile bir fikri yok. Tamam. Ama bu ülkenin hala mesela Merkez Bankası için çalışan, mesela Hazine Müsteşarlığında çalışan iyi, dürüst, namuslu ekonomistleri var. Ya ne yapıp yapıp bunun mutlaka engellenmesi lazım. Şunu o anlamda ben çok önemli görüyorum. İyi ki söylemiş, iyi ki söylemiş. Kemal Kılıçdaroğlu, burada yine de çok sık eleştiririm biliyorsunuz kendisini. Şöyle bir cümle kurmuştu, hatırlayacaksınız, partisinin grup toplantısında. Kanal İstanbul ihalesi içinde olacak firmalar, size şimdiden söyleyeyim. Biz bu iktidar değişir değişmez bu ihaleleri iptal edeceğiz. Boş yere girmeyin bu ihalelere. Ben bunu çok çok olumlu buluyorum. Gerçekten bunu çok sık söylememiz gerekiyor bence. Çok sık hem de. Boş yere yapıyorsunuz bunu. Bunlar, emin olun, iptal edilecek bu ihaleler. Çünkü böyle bir rezalet, Türkiye bu kadar büyük bir ekonomik kriz yaşıyorken, üstelik böyle bir küresel salgın, pandemi içinde yaşıyorken bunu, ya bunun hiç insanlıkla falan alakası olduğunu düşünmüyorum. O nedenle aslında bu sabah yayının dertleşme olması adı Maskeli Beşler'di. Devam edelim. Devam edelim. Hatta ceza kesinler vatan hainliğinde, Nihal Yegran. Onlar ticari davranış sergiliyorlar. Yani onlarla alakalı bir şey değil bu. Bence yapılmamalı tabii de. 1928'de kurulan aşı üreten Hıfzı Sağ Enstitülerini 2004'te kim kapattı? 2011 olması lazım. Hangi hükümet ülkeyi yönetiyordu? Mehmet Ataçam yazmış. Doğru. Kriz ve pandemi arasında sıkıştık Ünsal Bey yazmış, Büşra Hanım. Doğru. Doğru, şu anda yaşadığımız o değil mi işte? Bir yandan evde kal dinliyor, bir yandan insanlara nasıl bir yöntem sunulacağı belli değil. Erken seçim, yani bu şartlar içinde çok zor, çok zor. Evde çalışmanın zorluklarından bahsedecektik bu yayında Yakup Bey. Bahsedelim, bir saniye duralım. Şimdi ben 5 senedir kabaca evden çalışıyorum. Bu yayınla para kazanıyorum. Hayatımı bu yayın üzerinden geçiriyorum. Çünkü çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Bunu bir şikayet olarak algılamayın. Beklediğim bir gelişmeydi bu. Ben normalde 1983 yılından beri dublaj yaparak hayatımı kazanan insanım. Her zaman, yani gazetecilik yapmadığım dönemlerde, işsiz kaldığım dönemlerde hep dublajdı benim imdadıma yetişen. Ama son bir senedir kabaca artık dublaj yaptırılmıyor. Çok net söylüyorum bunu. Çok gönül rahatlığı ve bu bir şikayet değil. Bu beklediğim bir şey. Çünkü amirlerine takla atmak zorunda kalan bir sürü yalaka elbette böyle davranacaklar. Elbette bunu yapacaklar. Dolayısıyla ben bu işi çok daha fazla önemsiyorum. Bu benim işim artık. Şimdi evden çalışmanın bir takım zorlukları var. Büyük zorlukları var. Bir, bu işin motivasyonunu sağlamak. Çünkü hepiniz tahmin edeceksiniz ve son 15 gündür de yaşıyorsunuz ki evden bir şey yapmak için insanın en çok, hani o Yeats'in şiirinde söylediği gibi, her şey ayartabilir beni diyordu ya, evde sizi ayartmaya hazır milyonlarca şey var. Bir bardak çay, ne bileyim havanın güzelliği, camı açayım önünde yayılayım. Yapmayın ama cam önünde bir sigara, bir kahve, televizyonda güzel bir film, merak edeceğiniz herhangi bir şey, bir belgesel. Bunlara hiç takılmamak gerekiyor. Evden çalışacaksanız eğer mutlaka bir zamanınız olacak, bir zaman çizelgeniz olacak. Çok zor bir şey bu. Ama oturuyor bir süre sonra. İki, sadece bu aklınızı çelecek şeyler değil, bir yandan da aslında konsantre olmanızı engelleyecek şeylerden de uzak durmanız gerekiyor. Sosyal medya bunlardan en başta gelin bana kalırsa. Fark ediyorsunuz, söylüyorum da zaten. Ben hafta sonları mümkün olduğunca uzak duruyorum. Kafa biraz soğusun diye, çünkü hakikaten yanıyor. Gün içinde çok kabaca, şöyle söyleyeyim, şu son 15 gün içinde çok kabaca 9-10 tane koronavirüs raporu okuyorum. Gerçekten. Ya bilmişim değil bu. Derdim şu sadece. Hani içinde iki cümle söyleyeceğiz. Yanlış bir şey söylemeyelim. Çünkü ekranlarda eleştirdiğim soytarılara benzemekten korkuyorum en çok. Hani otoboka konuşan tipler var ya. Biz aslında onu konuşmayacaktık. Ya o değildi bizim derdimiz ama mevzu oraya kaydı falan. Adam güvenlik uzmanı. Karşısında da bir sürü insan. Sürü diyorum. İnsana sürü kullanmam zaten normalde. Daha önce konuşmuştum ama gerçekten sürü. Programın bir moderatörü var. Evlere şenlik. Hiç umurumda değil. Abuk sabuk bir muhabbet dönüyor. Bir de kavga ediyorlar. Bilmediği konu hakkında kavga ediyor iki insan. Öyle olmamak için sürekli bir şey okumak zorunda kalıyorsunuz. Kafa ısınıyor. Hafta sonları o yüzden ben uzak duruyorum mümkün olduğunca. Bu hafta sonu bir ayrım var. Emrah burada mısın? Emrah Elçiboğa. Almanya'da yaşayan tiyatrocu kardeşim Emrah Elçiboğa akşamları işte Instagram üzerinden bir canlı yayın başlatıp oradan bir sohbet yayını yapacak. Yarın akşam ben de saat 22'de, Türkiye saatiyle 22'de o yayının konuğu olacağım. Buradan bağlanacağım ben. Instagram üzerinden o yayında olacağız. Onu da duyurayım şimdiden. Unutuyorum çünkü. Hüsa Bey, yaptığınız resmen deli işi. Tabi bir kamera, bir mikrofon, karşınızda kimse yok. Tabi bakın bu çok acayip bir şey. En son geçen ay Arel Üniversitesi'nde konuşulurken orada konferans sırasında anlattım. Bu çok psikopatça bir şey gerçekten. Şöyle düşünün. Bakın sevgili Ceyhun geldi. Ceyhun Yılmaz. Ceyhuncum günaydın, hoş geldin. Şimdi radyocular da televizyoncular da bu hikayeyi iyi bilirler. Siz aslında bir stüdyonun içine girdiğiniz zaman karşınızda binlerce, yüz binlerce insan olabilir. Çok şükür burada öyle. Yüz binlerce insan olur çünkü. Bugün bir şey gördüm. Biri Instagram üzerinden yaptığı yayını övüyor. Demiş ki ya bu 35 bin kişiye ulaştı. Bakın bizim burada 43 bin kişilik, 43 bin online izleyici yayınımız var. 43 bin online. Yayının toplam bitmişi 160 bine ulaştı. 160 bin tek yayın. Ama bu çok manyak bir şey. Çünkü benim oturduğum yer, normalde burası 1,5 metrekarelik bir alan. Benim çalışma odamın içinde bir yer. Bir niş var burada duvarın içinde. Apartmanın dışına doğru çıkıntı. Orada çalışma masam var. Buraya yerleştirilmiş bir tane iPad var. Kameranın hemen altında duruyor. İki ekran burada. Burada bir mikrofon var. Aşağıda işte çalışma ünitesi, o workstation. Bu kadar. Siz eğer buna takılırsanız, kimse yok burada ya, o tedirginliğe girerseniz olmaz. Ama karşıda yüz binlerce insan var genişliğine, gevşekliğine girerseniz o da olmaz. Benim burada motivasyonum, sadece onu söyleyeyim size. Arel Üniversitesi'nde de insanlara anlattım. Ben işimi yapmak istiyorum ya. Ben işimi yapmak istiyorum kardeşim. Burada benim yaptığım atla deve bir şey değil. Gerçekten değil. Ben işimi yapmak istiyorum. Eksik olmaz. Ceyhun'um, Ama burada bütün sıkıntımız, hep diyorum ya, evet ben yayıncıyım. Ben biliyorum kardeşim, bu işte vazı gösterecek falan değilim. Binlercesini yaptım ben bunun. Televizyonda, radyoda, internet üzerinden. Evet. Ama siz olmazsanız bir işe yaramaz. Gerçekten yaramaz. Yani buradan ben bir şey söylerim. Karşıda boşluğa ateş ediyorsan geçmiş olsun. Biz burada o yüzden işte ısrarla vazgeçmediğimiz şey interaktivite ya, etkileşim. Ben bu yayında bu şeyleri, yorumları bir kez kapattım, hatırlıyorsunuz. Bir kez. Orada da o yayın sırasında konuşulurken kimsenin girmemesi gerekiyordu araya. O kadar. Onun dışında burada yayınlarda açık. Hiç değişmiyor bu. Çünkü siz olmazsanız bunun bir manası yok. Oturup beraber yapmamız lazım. Ona inanıyorum ben çünkü. Buyurun devam edebiliriz. Bakalım. Covid-19 dünya sırasında yükselmişiz. Hasta sayımız patlamış. Doğru. Doğru. Gerçekten öyle iş. Maalesef diyelim. Çok hızlı yükseliyoruz. Grafik. Benim burada arkadaşlarım var. Birlikte hani bu gündemi hazırlarken çok yardımlar oluyor. Gerçekten çok yardımlar oluyor. Bir de kullandığımız grafik var. Hani içimizde çünkü ekonomistler var, işte hekim var, başka işlerle çalışan insanlar var. Dolayısıyla istatistikten anlayan insanlarız hepimiz. Bir grafik oluşturuyoruz. Ve orada yayınların ilk yarısında konuşma notları kullanmıyorsun galiba. Yayının hiçbir yerinde konuşma notu yok. Yok, burada öyle bir notu yok. Hiçbir zaman olmadı. Gazeteler var bazen. O grafiğe baktığınız zaman, hatta bugün bir ara paylaşayım diye de düşündüm, sonra vazgeçtim. Çünkü herkes aynı derecede grafik okumak zorunda değil. Ama şunu bilin, bizim grafiğin tırmanma hızı, öyle düşünün. Grafiğin tırmanma hızı İtalya'yı geçti. Bu çok acıklı bir şey. Gerçekten acıklı bir şey. Gerekçesi de ne biliyor musunuz? Sinan Adıyaman'ın söylediği şey, Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın. Saklanıyor. Saklanıyor ve bu haliyle bile tırmanma yükseldiyse eğer, İtalya'nın önündeyse, İran bayağı sarmalayıp aşağı doğru dönüyor şu anda. Biz yani başa baş gittiğimiz ülkeler İran, İspanya ve İtalya'ydı. Biz şu anda çok daha hızlı yukarı çıkıyoruz. Çok daha acıklı. Ya ne olur şunu aklınızdan çıkartmayın. Bakın kafanızda kalsın, lütfen bunu söyleyin de sağda solda. İşi ciddiye almayan herkese. Şu Birleşmiş Milletler'in ifadesi son derece önemli. Dünya tanılanmış ilk 100 bin koronavirüs vakasına 3 ayda ulaştı. İkinci 100 bine ulaşmamız sadece 12 gün sürdü. Üçüncü 100 bin 4 günde, dördüncüsü 1,5 günde gerçekleşti. Salgının hızını, süratini görüyor musunuz? Bunun için işte panik yapmayacağız ama tedbirli olacağız. Size kim ne diyorsa bırakın ya, sadece bunu anlatın. Sadece sakin olun ve bunu anlatırsın. Bunu anlatın. Paylaşırım, ben paylaştım zannediyordum. Bir dakika hemen paylaşayım. Şu anda Twitter üzerinden de paylaşayım. Buyurun. Hatta üzerine not da yazayım. Yayında kullandığım paylaşım diye. Evet, şu anda Twitter üzerinden paylaştım. Lütfen aklınızda olsun. Ya bunun Türklükle, Müslümanlıkla, işte Yahudilikle, Budistlikle, iş adamı olmakla, kral olmakla, prens olmakla falan alakası yok. Yok kardeşim. Yani metro inşaatında çalıştırılıp eline ekmek arası ıspanak sokuşturulan gariban işçi de aynı dertten muzdarip. Kraliçenin yanında durup lan annemden sonra şu koltuğa hiç olmazsa bir 10 gün oturacak mıyım diye düşünen prens de aynı dertten mağdur. Niye? Ya kardeşim, bu eşitlikçi olduğu için değil, hastalık böyle bir şey. İşe romantizm kurmanın hiçbir manası yok. Hastalık dediğim böyle bir şey. Yayılma hızı da bu. Demin söylediğim hikaye. Böyle baktığın zaman senin kaçacak bir yerin yok ki. Devam edelim, buyurun. Covid-19 testleri belli illerde yapılıyor. Sait Tahir Özkan yazmış. Resmi olarak doğrulama tanısı olmadan ölçüldüğü için pnömoni solunum yetmezliği olarak geçiyor kayıtlara. Evet. Sait Tahir Özkan kendisi bir hekim. Dediği doğru. Dediği doğru. Yani bizim burada tanılanan şeylerin ne olduğunu bilme şansımız çok fazla yok. Yani Covid-19 virüsünden pozitif olarak adlandırılan insanlarla ilgili tanıların paylaşım bölümü Sağlık Bakanı'nın söylediği bölüm. Ama bir yandan bu hastalığın asemptomatik devam ettiği söyleniyor. Yani belirti göstermeden. Bulaşma riski öyle de devam ediyor. İki, akciğerde kalıcı hasar bıraktı. Yani hep söylenen şey şu, akciğer grafisinden çok daha rahat tanımlanabiliyor. Çünkü akciğerdeki etkisi çok daha rahat görülüyor, net görülüyor. E tamam, böyle tanımladığın zaman ama şu teşhisi de koyabiliyor hekim. Bir dakika, COVID-19'a ilişkin bulgular diğer bulgularla eşleşmiyor ama evet zatürre bu. Pnömoni. Ondan sonra tanı orada kalıyor. Tanı orada kalıyor. Öbür tarafta rakama da sayıya dahil olmuyorsun. Ama dünyada yayılması devam ediyor. Saklanan veriler var, zatüre gibi kapatılanlar. Sağlık çalışanlarının psikolojisi. Radyo 3333. Bir saniye duralım mı? Bakın arkadaşlar, işin en acıklı boyutu bu. Biz hani Türkiye'de maalesef böyle bir ortamda yaşıyoruz biz. Bizde profesyonelle çok prim verilmez. Gerçekten çok umursanmaz. Herkes her boku bilir Türkiye'de. Daha önce de defalarca anlattım. Aslında Türkiye'de bu ekonomi ve futbolla sınırlıydı. Maalesef yargı ve sağlık da eklendi buna. Artık Türkiye'de herkes bu ikisinin de uzmanı. Ama şunu unutmayın. Çok çok tuhaf bir örnek vereceğim. Dün akşam yayın için hazırlanırken, birçok şey okurken bir yerde kimin paylaştığını unuttum ama bütün dünyada yaşanan COVID-19 salgını ile ilgili olarak biliyorsunuz en büyük iki ihtiyaç var. Bir, sağlık personeli, iki, malzeme. Ama bu malzemenin içinde de bir süre sonra bu solunum rahatsızlığı yarattığı için hem de çok belirgin şekilde, hatta virüsü atlatanlardan birinin dün ifadelerini okudum, İtalya'dan biri, su altında nefes almaya çalışmak gibi, o kadar ağır ki diyordu. Gerçekten çok bunalıma itecek bir ifade. Ventilasyon cihazları lazım, solunum cihazları. Şimdi dünyanın pek çok yerinde, mesela Amerika Birleşik Devletleri bu çağrıyı yaptı teknoloji firmalarına. Kapatın, başka iş yapıyorsanız bunu yapın. Türkiye'de de bu ve benzeri şeyler yapılıyor. Ama şunu unutmayın. Diyelim ki Türkiye'de çok büyük teknoloji firmaları, yani teknoloji hizmetleri, atıyorum işte Vestel, Arçelik, ne bileyim aklınıza hangileri geliyorsa. Bütün bunlar dükkanı kapattı. Dediler ki tamam kardeşim, bizim çok ihtiyacımız var. Biz solunum cihazı üreteceğiz. Ürettiniz. Arkadaşım, o solunum cihazı hortumunu alıp burnuna soktuğun zaman kendisi çalışmıyor. Onu kullanmak için başında duracak sağlık personeline ihtiyacın var. Bunu unutma. Aklından çıkartmaman gereken bu. Hekime, hasta bakıcıya, hemşireye, ambulans görevlisine, laboranta, hastanede bu düzeni sağlayacak idari personele. Hepsine ihtiyacımız var. Selçuk Hoca, Selçuk Şirin. Evet, aynen öyle. Bakın yazmışlar, Ünsal Bey, üniversiteler 10 aydır medikalcilere para ödemiyormuş diye. Bu işin bir boyutu. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri gibi bir dünya devi iki ayrı üniversiteden. Bir tanesi Massachusetts'ten, bir tanesi New York'tan tıp fakültesinin son sınıf öğrencilerini hekim olarak ortama sunmaya başlıyor. Gerekçe? Selçuk Hoca işte, Selçuk Şirin bu sabah paylaştı bunu. Niye yapıyor bunu? Ya bu salgının boyutu bu ama bizim sadece makineye, ekipmana ihtiyacımız yok. Onu kullanacak insana ihtiyacımız var. O yüzden göz bebeğimiz gibi bakmak zorundayız. Sadece biz değil, sağlık çalışanları da kendilerine öyle bakmak zorundalar. Onlar da, herkes kendini kollayacak. Çünkü o insanlar olmadan o cihazlar hiçbir işe yaramaz. Bir daha söylüyorum, o hortumu alıp ventilasyon cihazını burnuna soktuğun zaman soluk alamıyorsun. Onu senin için birinin ayarlayıp normal düzeni tutturması gerekiyor. Ve o sağlık çalışanı. Ve unutmayın, şimdi hani hekimler şu anda el üstünde tutuluyor gibi görünüyor. Kanunluk müdürlüğü kararnamelerle işlerinden atılanlar, hastanelerinden kovulanlar kimlerdi? Nereden bunlar? Budist hekimler miydi Türkiye'deki? Yok. Daha bundan 4-5 sene önce işte söylüyorum, ismini vererek, Recep Akdağ hekimleri tehdit etmedi mi kardeşim? Getiririm İran'dan, Azerbaycan'dan. Getiririm, görürsün. Demedim bunu. Demek ki işte bizim bütün politikalarımız gibi sağlık politikamızın da öngörülebilir bir şekilde ötelenebilmesi lazım. 5 sene sonra, 10 sene sonra görebilmemiz gerekiyor. Kuşkusuz şu doğru. Yani dünya böyle bir salgın bekliyor muydu? Bill Gates söylemiş 2015'te, oğlum gördüm, dayımın oğlu aynen bunu anlatmıştı 10 sene önce. Öyle değil. Evet, böyle öngörüler yapılmış, hazırlıklar yapılmış. Almanya'nın hazırladığı raporu gördünüz işte, 2018 yılında adamlar bunu anlatmışlar. Tamam, tamam. Ama bütün bunlar dünyada buna hazırlıklı devletlerin kim olduğunu da gösteriyor bize. Bakın Almanya'da şu anda teşhis edilmiş COVID-19 pozitif vaka sayısı dünya ölçeğinde bayağı yüksek. Ama ölümlere bakıyorsun, dünyanın neredeyse onda biri. Niye? Niye? Kardeşim bak saklamıyor, saklamıyor. Bu böyle diyor. Covid-19 pozitif diyor. Hemen onun tecridi başlıyor. Bizde yani siz güveniyor musunuz bilmiyorum. Ben güvenmiyorum. Bak, çok net söylüyorum ben güvenmiyorum. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'ın, Sinan Hoca'nın söylediğine yerden göğe kadar katılıyorum. Erdoğan'ın açıkladığı rakamlar doğru. Ve dünün doğrusu. Hatta bir önceki günün doğrusu. Şimdi onun katlanarak büyüdüğünü düşünün. Dün açıklanan rakamlar. Bakalım devam edelim. Merkel'in hastaneleri ve doktorları hazır. Ama işte yeterli değil arkadaşlar, yeterli değil. Daha önce geçen hafta da konuştuk ya. Ya şunu unutmayın lütfen. Dünyanın en güçlü ülkesi de olsanız bütün nüfusunuzu yatıracak kadar hastaneniz olma ihtimali yok. Öyle bir yatak sayısı yok yeryüzünde. O yüzden bundan korunmanın en önemli yöntemi hastalanmamak, zinciri kırmak, o bulaşma zincirini kırmak. Ama öyle işte çok elimizde çok önemli bir koz var, yakalanmamak falan bu değil. Vatandaşa bunun için gerekli imkanları sunmak. Yani çalışmamasının önünü açabilmek vatandaşın. Ya insanlar çalışmasın, gitmesin işine. 2 ay maaşını ben veriyorum diyebilmek. Diyebildiler mi şu anda? Diyemedi kimse. Işın Altınkaya, Hacettepe Üniversitesi dün açıkladı. Yurtları boşaltıp öğrencileri eve gönderiyor. Özellikle de yaşlı ve hasta bireyleri bulaştırmak istemeyen duyarlı arkadaşlarım şimdi eve dönmek zorunda bırakılıyor. İçin böyle bir bölümü de var. Bak Cemiler, Amerika'da 97 bin yoğun bakım var. 330 milyon insan var. Doğru, 331 milyon olarak Amerika'nın nüfusu adlandırılıyor. Doğru. Ama bizle de kıyaslasanız öyle değil mi? 140 bin yataktan bahsediliyor. 83 milyon nüfusumuz var bizim. Baktığınız zaman yoğun bakım yatağı az değil ki. Ama yetmez. O yüzden bulaşma riskini durdurmamız gerekiyor. Devam edelim. 3 boyutlu yazıcıya gerek yok. Amerika'da otomobil firmaları üretecek demiş Özkan Özel YouTube'dan. Doğru. Doğru da tekrar söylüyorum. O cihazı kullanmak için bir sağlık personeline ihtiyacınız var. Bir hemşirenin orada olması gerekiyor. Bir hekimin orada olması gerekiyor. Onu tek başınıza ağzınıza tuttuğunuz zaman nefes almanız değil sorun olan. O kadar basit değil. Maaşların %80'ini ödeyecek İngiliz hükümeti şaşkınız demiş. Bakın Çiğdem Hanım İngiltere'den yazıyor kendisi. Bu yayının izleyicilerinden biri. Bizde de yapmak gerekiyor bunu. Ege Üniversitesi'nden Murat Lüle 3 günlük komple Covid-19 için boşaltıldı. Ankara'da da bütün büyük hastaneler Ankara'da ve İstanbul'da böyle. Bunu artık Sağlık Bakanlığı saklamıyor ki. Geçen hafta içinde ortaya çıkan görüntüyü hatırlayın. Ankara İbn Sina Üniversitesi'nde, İbn Sina'da hastanede o bilgilendirmeyi yapan hocanın, Güle hocanın, neydi? Güle Çınar. Güle Çınar'dı değil mi? İsim yanlış hatırlamıyorum. Söylediği yerden göğe kadar doğruydu. Hatırlayın zaten orada feveran yaratan bilgilerin yanlışlığı değildi ki bunun açıkta konuşulmasıydı. Doğru. Ya zaten tedbir böyle alacak. Burada paniklenecek bir şey yok. Yok, sakin olun. Tedbiri böyle alacağız zaten. Ama bu saklanmayacak. Çünkü sakladığınız zaman insanların korkularını isteseniz de istemeseniz de körüklüyorsunuz. Ve doğrusu bu değil. Devam edelim. SRP-AKD 10 gündür yüksek ateş dışında koronavirüsü semptomu gösteriyorum. Hasta değilsem diye sağlık kuruluşuna gitmiyorum. Evde izolasyon sağladım, çıkmıyorum. Vallahi işte hastanenin önünde sıraya girenleri gördünüz. Orası da öyle. Özel iş yerlerinin kirazı çok fazla. Bunun altından kalkabilecek mi hükümet? Ben kalkmayı düşüneceklerini zannetmiyorum. Norveç'te belediyeden belediyeye ulaşımda bile karantina uygulanıyor. Doğrusu o. Devam edelim. Ha ben Cübbeli'den bekliyorum. Çok beklersiniz Emre Hanım. Doğru. Nerede? Bakın o soytarıların hepsi kayboldu. Farkında mısınız? Hepsi arazi. O hani roket atıldığı zaman Amerikan roketi ben tuttum diyen pislik yok ortada. Öbürü gece rüyada peygamberi gösteren terlik pazarlayan alçak toz oldu. Hani 132 kere korona duası okuduğumuzda korunuyorduk biz. Çıkıp söylesene. Hadi. Bak bunların soytarılıklarını buradan anlayın. Hiçbir şeyden anlamıyorsanız buradan anlayın. Hepsi arazi oldu. Hepsi. İnsanlar yetersizlikleriyle ortaya dökülüyorlar. Sadece durum böyle de hani bir dönemin bundan bir hafta öncenin popüler hekimleri. Bak popüler hekimleri ne kadar ağır bir laf bu. Popüler hekimleri nerede? Nerede Bodrum şivesiyle anlatan arkadaş? Nereye arazi oldu ya? Çıkıp söylesene. Yok ya bu yalan. Desene Allah aşkına şunu söyle bana bak. Çok istiyorum bunu. Adım Ünsal Ünlü, buradan bu yayını yapıyorum. Bak bu yayın YouTube'a da yüklenecek. Duruyor. Lütfen şunu söylesene. Cumhurbaşkanı yalan söyleyiyor. Yok alakası, bizim genimiz var, bize bulaşmaz desene. Hadi 8600 insana açıkla bunu. Hadi bizim genimiz var. Ya da de ki bunların hiçbir Türk değil. Vallahi de bak. Nerede bu insanlar? Nereye arazi oldular? Yok bak, ortada yoklar. Kellecisi, paçacısı, çorbacısı, alayı toz. Çünkü söylediklerinin bir manası olmadığı şu anda çıktı ortaya. İnsanlar artık dokunuyorlar. Görüyorsunuz kardeşim. Etrafınızdan duyuyorsunuz. Orada, burada, şu evden çıkmış, öbür alışveriş merkezinde görünmüş. Şuranın güvenlikçisi, öbür tarafın doktoru. Hadi anlat şimdi. Genimizi anlat bize. Acayip bir genimiz var. Hatta bağla, İtalyanlar da sarı ırktan. Farkında bile değiller diye. Anlat. Arazi oldu. Yani bunlar öyle büyük soytarılar ki. Arazi oldu. Ama sosyal medya şakşakçıları var bunların. Büyük. Ben bunu söylüyorum mesela. Bana ısrarla şunu yazan izleyici var. Hakikaten adını söylemek lazım burada ama söylemeyeceğim. Çok ayıp ediyorsunuz. 7 uzmanlık sınavı kazanmış. Kardeşim beni ilgilendirmiyor 7 uzmanlık sınavı. Bak bütün dünyada milyonlarca insan bir hastalıkla boğuşurken çıkıp yaptığı saçmalık ilgilendiriyor beni. Kalanı hekim arkadaşları yapacak. O benim haddim değil. Onu hekim arkadaşları söyleyecek. Ama yaptığı şey affedilir bir şey değil. Özel hastanelerin isyanı var. Sistemden çıkarsak sağlık sistemi çöker diyorlar. Hiç kimse bir yere çıkamaz arkadaşlar. Nereye çıkıyorsunuz ya? Nereye çıkıyorsunuz? Öyle bir şansınız yok. O hastaneler kalıcı. Herkes. Bak Anılcan 06. Oytun Erbaş bir yere kaybolmadı. Ne yapıyor Allah aşkına? Lütfen söyler misiniz? Ne yapıyor şu anda? Ne anlatıyor? Ben çok merak ediyorum. Ben kendisini hiç takip etmediğim için bilmiyorum. Ne anlatıyor? Mesela bu gen hikayesiyle ilgili yeni bir fikri var mı kendisinin? Gen değişmiş ya. Onu anlamayı vermişiz biz. Böyle mi diyor? Çünkü tam da bunu anlatıyor. Bir de utanmadan şunu yaptı. Hakkımda bu tezviratı yapanlarla hukukta mücadele edeceğim dedi. Ve kendisinin çıkan, bakın bir videosu var. Adamın bu sözleri söylediği ortada. O videoyu inkar ediyor ya. İnkar ediyor videoyu. Ayıptır kardeşim, ayıptır. TV100'de program yapıyor. Vallahi izleyicisi varsa ayakta alkışlıyorum. Hala izleyen varsa ayakta alkışlıyorum. Anılcan 06. Duyurduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Hala izleyicisi varsa ayakta alkışlıyorum kendilerini. Benden uzak durursanız çok mutlu olurum. Vallahi bakın. Yani tamamı için söylüyorum bunu. Benden uzak dururlarsa çok memnun olurum. Hala bu kafada insan varsa, hala bunu düşünebiliyorsa insanlar, vallahi bravo. Söylenecek hiçbir şey yok çünkü. Ama işte yani ne söyleyeceksiniz, nasıl söyleyeceksiniz bilmiyorsunuz ki. Bilmiyorsunuz. Ben bilemiyorum en azından. Bir yandan sağlık çalışanları, gerçekten bu işe bir şeyler anlatmaya çalışan, ömrünü vakfetmiş insanlar konuşmaya devam ediyorlar. Sürekli olarak anlatıyorlar, sürekli olarak söylüyorlar. Ama ortaya çıkana bakıyorsunuz. Vallahi yok. Yani benim gördüğüm bir şey yok ortada. Bilmem sizler ne düşünüyorsunuz, nasıl söylüyorsunuz. Ama şunun dışında bir yöntemimiz yok arkadaşlar. En azından artık herkes bunu konuşmaya başladı. Bu bile çok sevindirici. Ya Sumakçı'yı gördüm ben ya. O soytarıyı tam bırakın ya. Tam rüyasında görmüş de rüyada görünür. Ya geç. Geç. Bütün dünya son rüyasına doğru ilerliyor şu anda. Herifin umrunda değil. Hala yalan peşinde. Bizim yapmamız gereken hikaye arkadaşlar. Test. Yapabilecekleri konuşsanız. Tam da onu. İsminizin gücü kontrolünde olması çok manidar yalnız. Benden yapılabilecekleri konuşmamı istiyorsunuz ama siz adınızı yazamıyorsunuz. Bunu unutmayın lütfen. Yapılabilecek şey. Ben size Oytun Erbaş'ın müridi falan demedim zaten. Bana ne? Ben öyle bir şey söylemedim. Hala izleyeni varsa tebrik ediyorum dedim. Arkadaşlar test yapılacak. Test yapılacak. Başka çaremiz yok. Test yapılacak. Biz korkmayacağız. Covid-19 pozitif vakaların sayısı çok yüksek çıkabilir. Bakın Almanya örneğini onun için veriyorum. Dünya ortalamasına baktığınız zaman Almanya'daki pozitif vaka sayısı hiç az değil. Ama ölüm sayısı çok az. Niye? Çünkü hastalığı ya görmemek çözüm değil. Kabullenmemek çözüm değil. Deve kuşu olmanın bir manası yok. Göreceğiz. Göreceğiz. Hekimlere güveneceğiz. Sağlık çalışanlarına güveneceğiz. Yapacağız. Ama önce teşhis. Bunun için de test yapılması gerekiyor. Dünden beri, dün geceden beri çok fazla soru geliyor şimdi. Deniyor ki, ya testlerle ilgili işte o bağırmaya başladı, öbürü bağırmaya başladı. Bunların hassasiyet dereceleri ne durumda? E işte görüyoruz. Çin'den bu kadar aldık. Çin'den gelenler nasıl çalışıyor ben merak ediyorum. E bizim testlerdeki yanılma payı nedir? Az para da vermemişiz. İspanyollar bağırmaya başladı. Çin'den aldığımız testler çakma çıktı diye. Ya bunun için de bir şey yapmak zorundayız. Erdinç Özcil, o zaman test isteğimizi daha yüksek sesle talep edeceğiz. Evet doğru. Evet doğru. Başka çaremiz yok. Onu görmek zorundayız. Devam edelim. Bakalım YouTube'dan da ara ara sorulara bakıyorum. Işın Altınkaya demiş ki Yunus Bey, boşaltılan kredi yurtlar kurumu yurtlarına yerleştirilenler dolap kilitlerini kırıp öğrencilerin eşyalarını story atıyor. Gece yarısı ansızın eşyasını almadan çıkarılan öğrenciler mağdur. Görmedim. Ya bu kadar iğrençleşmemiştir insanlar diye düşünüyorum. Vallahi. O çocuklar gece saat 3'te çıktı ya sizin için o yurttan. Gece saat 3'te yataktan kaldırılıp çıkartıldı. Ya, yapmamıştır diye umut ediyorum. İnşallah doğru düşünüyorumdur. Dur bakalım. Bazıları hiç hastalanmadan atlatıyor ama test yapıp yakalandığımızı bilmezsek başkasına da bulaştırırız. Sorun bu. Sorun bu. Bakın Zehra Cinel demiş ki dün akşam kuzenimle konuştum. Almanya'da dışarıda iki kişinin yan yana olması yasakmış. Evet. İki kişiden daha kalabalık yürüyemiyorsunuz. Doğru. Sosyalleşme işte bizde mesafe üzerinden gidiyor ya. Ama aynı şekilde bunun da yapılması mümkün. Ama bunu hep hekimler söyleyecek. Hep hekimler. Başkasına güvenmeyeceksiniz kardeşim. Yani bunu bir gazetecinin söyleme hakkı yok, haddi de yok. Gerçekten bir güvenlik uzmanının söyleme hakkı da yok, haddi de yok. Bir televizyon programı moderatörü bunu söyleyemez. Bunu bir hekim söyleyecek. Hekim söyleyecek çünkü söylediğinin sorumluluğu onun üzerine kalacak. Bunu bilerek söyleyecek. Yani diplomasını gözetecek, Hipokrat yeminini gözetecek. Hesabını biz böyle soracağız o zaman. Ben niye Oytun Erbaş'a bu kadar rahat söylüyorum? Sen kimsin kardeşim? Sen bunu söyleyemezsin. Sen söyleyemezsin. Donlusu, paçalısı, cübbelisi söyler. Uyduruyor, kıçından uyduruyor. Hayatı öyle geçiyor zaten. Öyle para kazanıyor. Ama sen söyleyemezsin. Senin Hipokrat yeminin var. Sen hepimize karşı sorumlusun. Gidemezsin hiçbir yere ya. Polisin yüzüne tüküren insanlardan her şey beklenir. Vallahi umarım olmaz ya. Umarım yanlış hatırlıyoruzdur. Biraz sonra oğlumun nikahı var. Anne baba içeri giremiyoruz. Aa öyle mi? Allah mesut etsin. Ne diyelim? Bu dönem biraz böyle oldu. Yani hastanede bebek sahibi olan insanlar var mesela. Babalar dışarıda bekletiliyor. Her türlü önlem alınıyor. Sonra maskeler falan takılıp ondan sonra görülüyor. Bu dönem böyle ya. Ne yapalım? Bu dönem böyle. Yeter ki sağlıklı atlatalım. Hiç merak etmeyin. Yine eskisi gibi hani sokakta rahat olduğumuz 3 gün önce burada konuştuk ya rutinimizin değerini anladık biz dedim demiştim. Rutinin içine girebileceğimiz günler gelecek merak etmeyin. Ama şunu unutmayın. Onu geciktirmek insanların tavırlarına bağlı. Ne kadar çok saçma sapan davranırsa insanlar sokağa daha zor çıkacağız biz. Danimarka'da da 2 kişiden fazla gezmesi yasaklandı. Doğrudur bir izleyici yazmış. Devam edelim, devam edelim. Buyurun. Bunun dışında bir yandan da düşünüyorum başka bizim konuşacağımız bir şey var mıydı diye. Kemoterapi hastaları, evet yani kemoterapiye devam eden insanlar, hastalar. Kanser hastaları için çok ciddi sıkıntı var. Gitgellerinde çok ciddi sıkıntı var. Ama yani yapacak bir şey yok. Maalesef bu dönem böyle. Önce bunu kabulleneceğiz. Bugün şu anda 54 dakika olmuş yayına başlayalı. Mesela şu anda ne kadar güzel bir şey herkes görüyor bunu. YouTube üzerinden 1875 kişi online izliyor. Buradaki rakamı da dokunmam lazım. Şuna dokunduğumda da ayar bozarım diye korkuyorum. Şu sağ alttaki rakama dokunduğumuzda o da gösteriyor anlık sayıyı. Bu önemli. Hani bazıları övünüyor ya şu kadar insana ulaştık. Ya geç güzel kardeşim geç. Ama şundan eminim bakın bu dönemde daha çok gösterdi. Birçok insan yayın yapıyor mesela. Orada samimiyet ne kadar sırıtıyor fark etmiyor musunuz? Ne kadar belli oluyor samimiyet ya da samimiyetsizlik. Ha sevgili Rabia yazmış bakın 10.752 kişi de burada var şu anda. Samimiyet ne kadar önemli. Hani yayını kapatıyor böyle. Ay, ya yüzünden zaten yayını kapatmadan ablacığım anlaşılıyor. Samimi olmadığın o kadar net ki. Neyse boş ver. Polisin dedeye sert yapması vardı. Evet, dün gördüm o görüntüyü. Ya herkesin kafa açıldı. Ciddi söylüyorum, herkesin kafası açıldı artık. Herkes bir şeyler yapıyor. Bağıran, çağıran, yetki kullanan, sokakta olmasının sıkıntısını vatandaştan çıkartan hepsi var. Armağan Çağlayan'ın programı hakkında ne düşünüyorsunuz? İzlemedim, bilmiyorum yani, haksızlık olur. Bir şey düşünmüyorum. Bilmiyorum ki, görmedim. Nilgün Kebapçı demiş ki annem sık sık Allah monoton hayatınızı bozmasın derdi. Kızardım. Çok haklıymış. Ya onlar biliyorlar. Bu arada ben 3 aydır boğazımda bir yanmayla dolaşıyorum. Belki ben de bir yerlerden aldım bu virüsü demiş Ufuk Cemil Özkömürcü. Zannetmem ya, öyle düşünmüyorum. Aldıysanız bile geçmiş olsun. Ses dosyalarında dinlenme sayısını söylediniz mi? SoundCloud. Ay yaşayın ya, unuttuk. Hemen açar bakarız. Hiç sorun değil. Bakalım şuradan profil açalım SoundCloud'dan. Sadece son 24 saatte 4000 kez dinlenmiş. Oo, evet, toplam çalım, bakın bunu ben de görmemiştim ha. Şimdi siz söyleyince şu ana kadar 4,5 yıl oldu. Toplam dinlen, bakın bunu ben de ilk kez görüyorum. 3 milyon 710 bin olmuş. SoundCloud'dan dinlenme sayısı 3 milyon 710 bin. Bugün yayına girmeden önce kafa gitti. Neyse hatırlarım. Hani çok böyle Serdar Kuzuloğlu. O 3 ayrı video hazırlamış koymuş. Uzun video izlenmez diyenlere gösterelim diye ben de hep aynı şeyi anlatıyorum. Bütün röportajlarda da söylüyorum. Normalde YouTube'da izlenebilen videoların uzunlukları maksimum 7 dakika, 8 dakika. Bilemedin, sıksan 10 dakika. Bizim öyle değil. Bizim en kısa video 28-29 dakika, 1,5 saat. Bak bunu koyacağız, 1,5 saat mesela. Ama 3 milyon 710 bin kişi dinlemiş. Sadece SoundCloud üzerinden. Teşekkür ediyorum. Ben diyaliz hastası, diyaliz tedavisi görüyorum. Tüm kronik hastalara kolaylıklar diliyorum. Ne salancı, aman diyeyim, dikkat edin kendinize. Af olayı hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Harun Yetişir. Ya burada merak edilecek bir görüş olduğunu zannetmiyorum Harun Bey. Şimdi cezaevlerinin durumu bu kadar ortadayken bu kadar ortalama bir iş yapılmasını ben anlamıyorum. Niye? Çünkü sayıyla kıyasladığınız zaman cezaevlerinin fiziki konumunun zaten mahkumlar için yeterli olmadığı görülüyor. O bir şey. Ama burada toplum vicdanını kanatacak, yaralayacak demiyorum. Kanatacak bir iş yapılıyor. Ciddi ciddi. Bir yandan organize suç örgütü liderleri, katiller salınıyor. Öte yandan hala bakın tartışılıyor. Abdülkadir Selvi'ye yazdırılıyor. Hala yazdırılıyor Abdülkadir Selvi. Yok ya, Cumhurbaşkanı'na geldi, o demiş ki kesinlikle olmaz demiş. Ama niye konuşuluyor bu? Tecavüzcüsü, çocuk tacizcisi, uyuşturucu suçlusu. Bu insanları dışarı çıkartırken, ya ben bunu soruyorum kardeşim, soracağım da. Siyaseten orada olduğundan emin olduğumuz insanlar niye yatıyor? Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Barışların, hem Barış Pehlivan'ın hem Barış Terkoğlu'nun, Murat Ağarel'in, diğer gazeteci dostların, Osman Kavala'nın ne işi var orada? Ayrıca böyle bir salgın durumunda daha da riskli yerler haline geliyor hapishaneler. Madem böyle bir şey tartışıyoruz, sağa sola kıvırmadan yapacağız bunu. Kıvırmayacağız. Bu yanlış. Ve hepimiz talebimizi böyle dile getirmek, böyle ortaya koymak zorundayız. Unutmadan. Söyleyeyim de. Derdim bu, anlatmaya çalıştım. Af. Vallahi yani bu bir kere dillendirildi. Zaten geri dönüş yok. Olacak. Bu böyle şeylerde geri dönüş olmaz. Mümkün değil. 9 yaşında kalp krizi geçiren kız çocuğu, asla unutma. Evet, o hastanede mahkemede ifade verirken tacizcisiyle karşılaştığı için. Unutmayın bunları ya. Necla Hanım bak demiş ki terör tanımı yeniden ele alınmalı. Kime göre terörist? İşte evrensel terör tanımı, daha önce konuştuk ya. Evrensel terör tanımı üzerinden, ya terör tanımını nasıl yaptınız? Hayatınızı çok etkiliyor, ülkenizi de çok etkiliyor. Biz yıllarca Sudan lideri olacak alçak katili, Birleşmiş Milletler'in savaş suçlusu diye tanımladığı Darfur katliamı sorumlusu El-Beşir'i el üstünde tuttuk. Üstelik sadece bu Erdoğan'la ilişkilendirilecek bir şey değil. Abdullah Gül de yaptı aynı şeyi. El üstünde tuttuk bu katili. Şimdi siz böyle baktığınız zaman terör tanımınız dengesiz. Dengesiz sallanmaya başlıyor. İnsanlara o zaman diyorsunuz ki bir dakika ya. Bir dakika kardeşim, bunu nasıl yapıyorsun sen? Neye göre terör? Kime göre terör suçlusu? Bak, evrensel bir tanım var. Sen oturmuyorsun. Ama işine gelmediği zaman Birleşmiş Milletler'e başvurup diyorsun ki bak, bu örgütü terör örgütü olarak tanımak zorundasın. Çünkü benim insanımı öldürüyor. Eyvallah. Öbürü de Sudan'da yüz binlerce insanı katlediyor. Öldürüyor. Terörün tanımını doğru yapmak zorundayız biz. Ekşi Sözlük'le ilgili bir şey yazdım. Ne yazdığımı unuttum. Neydi ki acaba? Ekşi Sözlük. Hatırlamaya çalışayım. Ya kusura bakmayın, kafa yanıyor böyle ya. Yani arada bin tane şey girince dünyanın bin ayrı yerinden insanlara, maalesef böyle. Devam edelim. YouTube'a da bakalım arada. Çünkü çok buradan şey geliyor. Ya buraya hiç bakmıyorsunuz diye. Yararlanamadığımız aflardan dolayı alacaklıyız yazmış Ahmet Salih Soğancı. Doğru valla. Vay arkadaş ya. Ankara Büyükşehir Belediyesi muhteşem işlere imza atıyor. Valla ben de paylaşıyorum. Dün akşam bir izleyici mesaj atmış. Demiş ki Yunus abi, ne kadar çok belediye tweet'i paylaşıyorsunuz. Bunu belediye tweet'i olarak görme güzel kardeşim. Bak öyle işler yapılıyor ki. Bunu keşke sosyal belediyecilik, sosyal yöneticilik anlamında Türkiye'nin farklı yerinde asıl insanlar oturup yapsa. Onlar yapsa, onlar anlatsa. Ankara Büyükşehir Belediyesi kağıt toplayanlara, sokakta kağıt toplayan insanlara dedi ki çıkma, çıkma. Senin oturduğun yerleri tespit ettim, ben sana gıda yardım yapacağım. Dışarı çıkma, yayacaksın hastalığı. Şimdi bunu bütün Türkiye'de görmek istemez misin sen? Şöyle bir şey yapıldı mesela. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle denildi ki şehirler arası otobüs firmaları da dahil olmak üzere şehir içinde çalışanlar da %50 kapasiteyle çalışacak. Doğru mu? Doğru, sosyal mesafe koyacağız ya. Otobüsler tıklım tıklım olmayacak. Tamam. Şunu düşünmüyor insanlar. Tıklım tıklım olmayacak da kazancı da %50 yenilecek o zaman. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şöyle bir şey yaptı. Adım attı. Daha bak, bu duyulduğu anda. Biz Ankara şehirler arası otobüs terminalinde kullanılacak o park ücreti var ya, biz de %50'ye düşürdük onu. Niye? Sen de %50 kazanıyorsan ben de %50 kazanacağım. Bakın, burada sadece yapılanın iyi niyetini görmeniz mümkün değil. Bir şey daha var. Bir ekonomist olarak kusura bakmayın, bu bendeki bir sekel. Böyle bakmak zorundayım ben. Siz bunu yaparak mesela otopark ücretiniz diyelim ki 10 liraysa 5 liraya düşürüyorsunuz ya. Siz aynı zamanda o otobüsün %50 kapasiteyle çalıştığını, yani %50'sinin dolu olduğunu da varsayarak yapıyorsunuz bunu. Aslında belki otobüs o kadar çalışmıyor. Belki %30'a düştü. Bilemiyorsunuz ki. Bu iyi niyeti de görün. İnsanlara aç kalmayın. Sosyal ihtiyaçlarınızla birlikte biz sizin temel gıda ihtiyacınızı da biliyoruz. Bu tespit yapılıyor diye. Tek tek bununla uğraşmak gerçekten çok saygıdeğer bir şey. Bunu kim yaparsa yapsın fark etmez ya. Ama bizim için şöyle bir anlamı var. Biz 25 yıldır Türkiye'nin her yerinde insanlar bize bakıp ya yazık bunlara dedirtecek şekilde otla bokla uğraşan bir adam tarafından yönetildik. Dinozor heykelleri diken, kaleci heykelleri diken, gerçek heykelden nefret eden bu arada. Saçma sapan alt geçitler yapan, abuk sabuk işlere milyonlarca, 5 tane dandik kapıya 110 trilyon para harcayan bir adamla uğraştık. 600 milyon dolar, bakın bu söylem bana ait değil. Belediyenin kendi raporlarında ortaya çıktı. Tema park yapacağım diye çıkarttı. Kendisi ağlatarak görevden alındıktan sonra yerine oturtulan Mustafa Tuna dedi ki ben burayı çalıştırmam, ellemem kardeşim buraya. Bu saçma. Çünkü belediyenin bütün parasını gömerim ben buraya. Onun bile razı olmadığı bir tema parka 100 milyonlarca dolar para gömen bir adam tarafından yönetildi. Şimdi o yüzden kusura bakmayın, biz biraz seviniyorsak sevincimizi mazur görün ya. Çünkü biz, sizler belki görmediniz. Biz bir de tam tersini gördük. Hani ekonomide baz etkisinden bahsediyorum ya. Yani önceki seviyeyle kıyasladığın zaman artış, mesela sıfırdan başlayan bir insan için 15'e çıkmak, o aradaki sadece 15 birimlik farktır. Biz -5'ten başladık. Bizim için 20 birimlik fark var. O yüzden çok seviniyoruz. Ne olur kusurumuza bakmayın, olur mu? Bülent Arınç. Canan İren yazmış. Vallahi hırsız dedi gözüne baka baka. Arazi Bülent Arınç nerede? Yaşı gereği karantinada. Vallahi online olarak da söyleyebilir. "25 senedir orada mı yaşıyorsunuz? Nasıl tahmin edebildiniz? Bu sene 50. senemi doldurdum. Ocağın 22'sinde Ankara'da yaşamak. Benim bir sıkıntım yok. Ben o yaşam sırasında mücadeleden vazgeçmemiştim çünkü. Fön makinesiyle uğraşıyoruz şu sıralar. Bak, Kazmanotrumuzlu izleyici yazmış. Fön makinesi. Sadece o değil ki. Bu toplumun içinde bir sürü andavallı aynı şeye inandı. Tuttum ben ya. Yani çok da şey yapmadı ama. Behzat Vosvos'u tişörtüymüş. İyi değil mi tişörtüm? Ya, severim. Sağ olsun Nehri kardeşim yapıyor bunu. Daha önce de size söylemiştim zaten. Oh, Bahçeli Evler'de 7. caddede. Devam edelim. Muhallebiciyi unutmayalım. Evine kaçtı demiş Cem Bey. Doğru. Arazi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilse belediyeler dükkan sahipleriyle geçici süreliğini anlaşamaz mı? Bir yöntem bulunur. Yani bir yöntem bulunur bence. Bulunmak zorunda. Bakın Serap Hanım da Ankara'yı sevmeyen insanları da bir türlü anlayamıyorum yazmış. Vallahi ben de anlamıyorum. Gökçek liste hazırlamıştı bir ara koronayla savaş için. Gördüm. Gördüm. Çok sevdiğim bir kardeşim Emrah. Onunla ilgili hani ben olsam ne yapardım diye. Emrah çok güzel bir şey yazmıştı. Ben de sosyal medya üzerinden paylaştım. Hala aynı tweet dönüyor. Diyor ki ya evet el dezenfektanı hazırlayan firmayı ottan boktan bir bahaneyle gömer oğullarına yeni firma açtırırdın. Başka ne yapardın onu anlat diye yazmış. Doğru valla. Doğru. Yani Milk Gökçek ne yapabilir ki? Arazi. Böyle durumlarda görünmez bile onlar ortalıkta. Engin Yeşillik demiş ki Kanal İstanbul ihalesinde Ekrem İmamoğlu'nun hukuk mücadelesi ne kadar başarılı olabilir? Vallahi hukuk mücadelesinin başarılı olmasından çok o mücadele konusunda insanları ikna etmek gücü önemli bence. Eğer yanınızda insanlarla yapabilirseniz bunu hukuk mücadelesinin nasıl sonuçlandığından daha önemli bir kazanım sağlayabilirsiniz. Ne anlatıyorum? Şu 31 Mart seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun yarattığı o havayı düşünün. O havayı yaratmaması için, o havanın oluşmaması için aslında her türlü koşul vardı. Televizyon ekranına çıkartılmıyordu. Mitingleri durduruluyordu, hatırlamıyor musunuz? Zabıtalar baskın yapıyordu esnaflara. Esnafları durduruyorlardı. Önüne zabıtalar çekiliyordu. Ama ne oldu? Ekrem İmamoğlu o enerjiyi yarattı ve topladı etrafında. Şimdi aynı şey yapılabilir. Bu işin hukuksuzluğuna, o yüzden ısrarla söylüyorum. Bakın yayının başında söylediğim bir daha tekrar edeyim. Ben bir ekonomist olarak söylüyorum bunu. Türkiye'nin önünde çok ciddi bir ekonomik kriz var. Bu sadece bize has bir şey değil. 15 gündür anlatıyorum. Bütün dünya yaşayacak bu krizi. Kaçınılmaz. İşsizlik çok artacak. Çok. Bütün dünyada. O zaman ekonomilerin biraz daha hani en azından su üstünde kalabilmesi için kaynak ihtiyacı olacak. Şimdi bu kaynak ihtiyacı için Türkiye'de görülen şey şu. Uluslararası kredi kuruluşlarına başvurmak bir yöntem. Para basmak bazılarının aklından geçen bir yöntem. Ama para basmak bir intihar aynı zamanda. Hem paranın değerini, devalüasyonu güçlendirdiği için hem de aslında karşılığı olmadan ekonomiye bir kaynak sunduğunuz zaman bunun sürdürülebilir olmaması nedeniyle. O zaman böyle bakıyorsan senin her ihtimalde paran yoksa nasıl yaparsın böyle psikopat projeyi? Bunun bir manası yok ki. İşte Durmuş Yılmaz'ın sözü orada önemli. Allah'tan belasını istemektir bu diyor. Yerden göğe kadar katılıyorum. Bu Allah'tan belasını istemektir. Ama biz biliyoruz ki bizim ne Hazine Maliye Bakanımız ne Türkiye'yi tek başına yöneten asrın liderimiz ekonomiden zerre kadar anlamıyor. Zerre kadar anlamıyor. Yani benim şahsımın faizle başı hoş değil. Bana ne görüşmeyin o zaman yani. Ne bileyim aradığında telefonu açma faizle başın hoş değilse. En fazla bunu yapabilirsin. Ekonomi böyle bir şey değil ki. Yani şunu diyemiyorsun insanlara. Ya benim işsizlik rakamlarıyla aram hoş değil. Evet. Bu sene işsizlik rakamlarından bahsetmeyeceğim. Böyle bir şey diyemezsin ki. O zaman mecbursun arkadaşım. Mecbursun bakacaksın bunlara. Bunları da anlatacaksın. Ha bak Hüseyin Işık ne güzel hatırlatmış. Ya televizyona çıkan bir tane şebek vardı hatırlıyor musunuz? İsmini unuttum herifin ya. Öyle hiç utanmadan. Ha nasıl çözeceksin bunu? Gel diyeceksin şak basacaksın 1 milyar doları. Düştü şak 1 milyar dolar daha. Bak nasıl yerde sürünüyor. Nerede o herif şu anda? Nerede? Ya dolar 6 lirayı geçti topukladı gidiyor. Euro 7'nin üstü. Nasıl olacak bu? Batırel. Ha yaşayın Sinan Altun'la. Abi izleyicim ben çok seviyorum ya. Anında gelmiş. Necmettin Batırel'di değil mi? Aynen böyle diyorlar. Şak basacaksın 1 milyar doları. 2 daha basacaksın. Nerede abi? Nerede? Bir de nerenle basıyorsun? Bir anlatsana bana. Hangi 2 milyar dolar? Bak ses duyuyor musun? Geliyor değil mi? Para yok. Para yok. Sizce halk mevcut sistemin değişimini talep edecek mi? Ülke kaynakları çarçur edildiği için hazırlıksız yakalandığımızı anlayacak mı çoğunluk? Vallahi kendine değdiği anda elbette anlayacak. Elbette anlayacak. Başka çaresi yok. Soğan patates soğan krizini hatırlayın. Kim yaşattı o soğan patates krizini? Herhalde biz değil, değil mi? Aynı anda böyle şeylere koşup, manavlara koşup soğan ver, soğan lazım bana diye bağırmadı kimse. Normal gündelik hayatın içinde eksiklik. Eksiklikti. Şimdi aynı şey, bu da gündelik hayattan çıkıyor. Gündelik hayattan parayı çıkardığınızı bir düşünsenize. Adam Smith işte, yani iktisat teorisinin babalarından bir tanesi şöyle anlatır. Daha önce bir yayında söylemiştim. Evimize giderken fırıncının ekmek, bira satan insanın bize bira vermesi iyiliğinden değildir. Anlatabiliyor muyum? Parasını verirseniz. Dolayısıyla ekonomik değerlerde siz üzerinde uzlaşırsanız değerlidir. Yani yarın sabah dünyada insanlık çıkıp dese ki biz anlaştık kardeşim, gece herkes uyurken dünyanın %96'sı diğer %4 kek gibi uyurken biz aramızda anlaştık, altını artık sallamıyoruz. Gitti. Altın değersiz. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ya da aralarından birini çıkarttılar mesela. İngiliz sterlini sevmiyoruz biz, sallamıyoruz. Böyle bir şansın yok ki senin. Böyle bir şansın yok. Kurulu bir ekonomik düzenin içinde atıp tutarken o yüzden dikkat etmek lazım. Şak 1 milyar dolar, şak 2 milyar dolar. O biraz sıkar işte. O rahatlıkla, ben gönül rahatlığıyla bildiğim için hasbelkader orada diploma durduğu için bu adam yalan söylüyor, kıçından uyduruyor demiştim. Bak arazi. Cübbeliden bir farkı yok ki. Aynı şey. Aynı. Öbüründen bir farkı yok ki. Bildiği söylediği şey alakası yok anlattığıyla. Olmayan paradan danışman ve milletvekili maaşı nasıl ödeniyor? Vallahi şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yöneticilerin maaşları düşürüldü. %50-56 oranında hatta. Türkiye'de bu uygulanabilir mi? Ben şunu bekliyorum. Bakın çok açık yüreklilikle söylüyorum bunu. Belki ilk kez burada duyacaksınız. Parlamentodaki 600 milletvekilinin kendi aralarından bir kaynak oluşturup mesela hekimler için bir kampanya yapması gerektiğini düşünüyorum. Tıbbi malzeme alımı. Yani ne bileyim işte maske olur, eldiven olur, başka bir şey olur, bir dilon. Neye bir dedim anlamadım. 10 milyar dolar mı? Ha, doğru. Ya önemli değil, yalanın hepsi aynı nasıl olsa. Böyle bir şey yapılabilir. Hani meclis, birlik, beraberlik, buyurun. Buyurun, hadi yapalım. Mesela bizim Türk Kızılay'ı nerede? Gören var mı içinizde? Türk Kızılay'ı nerede? Yani bir çalışma yürütüldüğü söyleniyor. Biz görmüyoruz. Ama yani öyle bir düzen var ki şu anda herkesin her türlü yardımına ihtiyacımız olduğu bir durumda Türk Kızılay'ı, işte Nuri Atsan İdlib'de demiş mesela. Doğru. İtalya'ya bir yardım ettiğine ilişkin dün bir şey okudum. Ama bu yaşananın içinde nerede? Yani birçok yer karantina altında, insanlara gıda destek yardımlarını belediyeler yapıyor. Kızılay'da yapsa olmaz mı? Yurt dışında cami temizliyor yazmış Murat Bozkurt. Ahmet Salih Soğancı uzakta bir yerde cami temizliyor. İnşaatı var New York'ta yazmış Murat Bozkurt. Vallahi kimseye hayır deme şansınız yok, kusura bakmayın. Yok yani. Onun için organizasyon önemli arkadaşlar. Organizasyon çok önemli. Öyle böyle değil hem de. Devam edelim. Bakalım. Amerika'ya satıldığı iddia edilen 500 bin teste ne oldu? Bilmiyorum ki. Ama diyorum, bakın tekrar hatırlatıyorum. İspanyollar dün bağırmaya başladılar. Çin'in bize sattığı testler çakma çıktı diye. Kapitalizm böyle bir şey kardeşim. Maalesef. Yani seni önce hasta edip sonra hastalıkta kullanılan malzemeyi de sana ya eksik çakıyor ya da çakmasını çakıyor. Hüseyin Işık demiş ki Özgür Demirtaş'ın Trump üzerinden laf sokması, peki adam benim görüşüm tadımız kaçmasın Elizabeth adında takılmayı çok seviyor. Vallahi ne dediğini bilmiyorum ama zaten hayatı öyle geçiyor Özgür Demirtaş'ın. Sadece Özgür Demirtaş'ın değil ki, pek çoğunun. Gerçekten suya sabuna dokunmadan mis gibi yaşayıp gidiyor insanlar ya. Bilmiyorum. Şimdi, yani 500 bin şey test ne oldu hiçbir fikrim yok. Evet, son 15 dakika. Bugün bir de yayının sonunda sürpriz var size. Yani sürpriz değil ya, yayının sonunda şiir okuyacağım. Niye biliyor musunuz? Ya bugün acayip bir güne denk geliyor. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde biz bundan 5 sene önce tam yayına başlamadan önce 2015 yılında bugün ben çok severim, gerçekten çok severim. Çünkü içimizi çok iyi anlatır, ülkeyi çok iyi anlatır, gülmeyi çok iyi anlatır, arkadaşlığı, dostluğu çok iyi anlatır. Edip Cansever'in Mendilimde Kan Sesleri şiirini. Orada adı geçen Ahmet abi, Ahmet Gayretli, 5 yıl önce bugün vefat etti. Komünist Ahmet, öyle tanınan bir insan. Ahmet Gayretli'nin vefat yıl dönümü. O yüzden istedim ki bugün hani hem dertleşeceğiz hem de kafayı biraz dağıtalım. Cuma bugün ya. Yani biraz böyle hafta sonu moduna girelim. Çünkü insanlar şöyle şeyler düşünüyorlar. Ya günün diğerinden farkı kalmadı ki. Pazartesi olsa ne olur, pazar olsa ne olur. Yani hep evin içinde geçiyor. Hayır, öyle değil. Öyle değil işte, o dirençten vazgeçmemek lazım. O yüzden yayının son 4 dakikası bana lazım. Öyle de baktığımız zaman sizin de kalan son 10 dakikanız. Buyurun, bu şartlar altında bir seçim olma ihtimali var mı? Zannetmem. Olmaz öyle bir şey. Olmaz ya, olamaz. Çok mantıklı da olmaz böyle bir şey zaten. Devam edelim. Kendi evin dağılmış, sen dışarıdaki evi temizlemeye çalışıyorsun. Ülkenin hali bu. Şefika Özer yazmış. Doğru. Bir yandan sağa sola da laf yetiştiriyoruz. Evet. Bu arada göçmenlere ne oldu? Pot çukurumuzda izleyici, hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok, valla anlamıyorum. Şiir dinleti gecemiz ne zaman olacak? Ya işte onun telif sorunu var. Yani telif sorunu olmayabilir. Bakın, gönül rahatlığı ben size sevdiğim şiirleri okuyabilirim. Ama haksızlık olur. O videoyu ondan sonra yayınlayamayız. Ben gönlüm rahat yayınlayamam o videoyu. İş yerlerimiz kapalı ama takas çalışıyor. Çekler yazılıyor. Doğru söylüyorsunuz Ümit Bey. Online tiyatro olsa güzel olmaz mı? Çok güzel olur, ben yapamam. Beni aşar. Sevgili Çiğdem yazmış. Çiğdem Mezgül şey. Merhaba Ünsal abi. Türkiye'nin birçok yerinden birçok alanda çalışan kişi ekipman ihtiyacı için mail atıyor bize. Dün ihtiyaç haritası bir kampanya başlattı. Duyurusunu yapabilme şansımız olur mu? Tabii ihtiyaç haritasını elbette sevgili Çiğdem, her zaman yaparız. Bu yıl ODTÜ'nün TEDxMETÜ'de Mert Fırat'la da beraberdik. Orada çok güzel anlattı bu sistemi. Ya oradan ihtiyaç haritası üzerinden lütfen bakın, olur mu? Güncelleniyor çünkü harita. Elinizden bir şey gelebiliyorsa yardım edin ya. Ne olur. Elinizden bir şey gelebiliyorsa yardım edin. Ne olur bilmiyorum. Video değil, canlı yayın olsun sadece. Ha, olabilir. Olabilir, o olabilir Yılmaz Hanım. Gülbiye Yılmaz yazmış. Video değil, canlı yayın olsun sadece. Onu yapabiliriz bir gün akşam. Doğru. Ben size o zaman şöyle yaparız. YouTube'un canlı yayını çıkartırız. Sadece periskop üzerinden yaparız. O olur. Çünkü o da 24 saatte kayboluyor zaten. Tamam, çok güzel. Freelance çalışan set çalışanları aç kaldı. Hiçbir güvenliğimiz yok. Ben dün sabah da söylemiştim. Set çalışanlarının sorunu bugün kafam gidiyor, kusura bakmayın. Bak işte, bak benim izleyicimle böyle. Enid Blyton'ın kitabı Maskeli Beşler değil, Afacan Beşler olarak çevrilmişti. Bu yayında yanlış yapamazsınız kardeşim. Bak herkese söylüyorum. Delikanlıyım diyen erkek değil. Delikanlıyım diyen, ben yayıncıyım diyen. İzleyicileri değişelim mi? Vallahi yarım saat bak. Yarım saat değişelim. Ondan sonra bir düşün. Hani yayını kapattıktan sonra benim yüzüm hiç sıla gibi olmuyor. Vallahi bak, evde yaşayanları keşke ya, şansımız olsa sorsak eşime, oğluma. Hiçbir zaman falan ya, hiç yapmadım böyle bir şey. Çünkü ben bu işi seviyorum, yaptığım işi. Ve kimlerin bu yayını izlediğini de biliyorum, görüyorum. Çok da mutluyum. Vallahi gurur duyuyorum. Hepinizle çok gurur duyuyorum. O yüzden, çünkü bu beni de çok dik tutuyor. Dik durmak zorunda bırakıyor. Sağ olun, var olun. Hüseyin Sağlık yazmış. Helal olsun. Ben başka bir şeye bakacaktım. Onun için açtım burayı. Heh, şuradan. Bakın sevgili Asi Beren. Pek çok komedi dizisinde, sitcom'da kendisini çok seviyorsunuz. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. O set çalışanlarının durumuna ilişkin olarak, ben, sizler hani evinizdesiniz ya, ama ben yaşanacak yüzlerce şeyin dışında makyaj yaptırıp saç yaptıracağım. Ağız ağza, sarıla dokuna sahne oynayacağım. Giydiğim kostümleri, ayakkabıları bir kostümcü alıp taşıyacak. Ses operatörü gelecek, kostümüme yaka mikrofonu takacak. Bunlar sizin görmedikleriniz. Ama onun dışında herkesle konuşmaktan, ne şekilde yapıldığını bilmediğiniz yemekleri yemek zorunda kalmaya kadar set çalışanları şu anda hayatlarını riske atıyorlar. Burada dün sabah da konuştuk. Ya kardeşim, o setlerin durması lazım. Durması şart. Hasibe Eren Yani tanınan bir insan olarak onun böyle bir şeyde kendini öne atması çok önemli. Çünkü pek çok kişi, hani görüyorsunuz ya işte, bakın fark bu arkadaşlar. Fark bu. Görüyorsunuz. Hayat eve sığar. Eşim, köpeğim oturduk evimizde çok güzel. Bizim hayat eve sığdı. Senin hayat bize sığmıyor. Bak sen ağzını açıp bir şey söylemiyorsun. Siz o hayat eve sığar diye dangır dungur davul çalan tiplerden böyle bir paylaşım gördünüz mü? Yapmazlar, yapamazlar. Çünkü onlar çok iyi biliyorlar ki aslında bu camiaya bugünün popülaritesiyle yerleştiler. Yarın yoklar. Yarın şöhretleri sallandığı anda yoklar. Ama Sibel'in öyle değil ki, o oyuncu. O oyuncu o varlığını devam ettirecek. O yüzden bu tarz insanların ortaya çıkıp şöhretlerini aynı zamanda sanatlarıyla birleştirmiş insanların ortaya çıkıp buna isyan etmesi çok önemli. Çok. Asıl bunlar değerli. Hayat eve sığar. Oldu. Sığdığında bize bizimki sığmıyor baktırdık. Sığmıyormuş. İşinizi sevgiyle yaptığınız için izleniyorsunuz Ünsal abi. Vallahi öyle. Sosyete 42 gitmeyin bir yere. Hakikaten mi sosyetesiniz? Bizim hiç sosyetik tanıdığımız yok. Ne olur gerçekten sosyetikseniz gitmeyin bir yere. Arada danışacaklarımız oluyor. Böyle kalıyoruz anten gibi ya. Ne olur sosyetikseniz kaybolmayın bir yere. Biri bir şey yapıyor. Biz hiçbirimiz anlamıyoruz. Hepimiz böyle ya tüp gaz gibi kalıyoruz burada. Sosyetik insanlar nasıl yaşıyor bilmiyoruz ki. Ha sakin ol champ. Unutmayacağım bu lafı. Ferhat Kocabıyık. Unutmayın tabii. Yani adam Boğaz kıyısına jimnastik aletini kurmuş. Laga laga laga şey yapıyor. Jimnastik yapıyor. Sakin ol şampiyon evdeyim diyor. Senin evinin önündeki deniz manzarası Türkiye'de 83 milyonun en az %80'inin hayatı boyunca gördüğü toplam deniz manzarasından büyük. Allah daha çok versin. Hiç gözüm yok. Ama ya kardeşim görgüsüzlük başka bir şey. Eskiler umur görmek derlerdi, bilir misiniz? Yani çok severim o lafı. Umur görmek. Bu aynı zamanda çünkü bir sindirmişliği de gösterir. Şöhret için de böyledir, para için de böyledir, mevki için de böyledir. Tunç Suerdas, bu konunun altını çizdiğin için çok teşekkür ederim hocam. Set emekçi sevgilim var, delirmemek zor. Haklısınız. Haklısınız. Yani insanlar bu arada set çalışanları deyince hani sadece 3-5 kişiden bahsediyorlar. Ya öyle değil kardeşim. O kadar yaygın bir şey ki bak sete insanları alıp götüren servis şoföründen tut. Oraya yemek getiren insana. Teknik çalışanlara, ışıkçısı, sesçisi, şaryocusu, orada bulunan kostümcüsü. O kadar çok insan var ki. Devamlılıkçısı, sürekli çalışan ortada gezinen insanlar. Ya bu kadar insan arasında dönüyor. Çıkması lazım. Set çalışanlarının da en azından evde oturup ama parasını kazanarak. Bütün sıkıntı bu. Yoksa evde oturmak marifet değil. Ha işte bizim bulduğumuz sosyete de bu kadar oldu. Geldi ve gitti. Yok arkadaş bizim yayında sosyete durmuyor ya. Sosyete bizim yayına olduğu gibi saplasan kalmayacak. Vallahi olmuyor. Durumsuz geldik, durumsuz gideceğiz. Son 2 dakika. Buyurun. Sonrası son 4 dakika bana lazım. Kusura bakmayın. Örgütlü mücadele şart. Doğru. Sinan Altun daha yazmış. Sette iç içe 50 kişi çalışır. Devam edelim. Biz cemiyet hayatındanız. Derin göl. Daha hiç olmadı ya. Tahir Elçi'nin katillerine verilen komik cezayı gördünüz mü? Görmedim. Atlamışım. Benim ayıbım. Çok özür dilerim. Görmedim. Siz de buradan fundraiser yapabiliyor musunuz? Bir konu belirleyip Özkan Özel yazmış. Yurt dışından YouTube üzerinden bağış yapılabiliyor. Fundraiser'ın ne olduğunu bilsem. Hani fundraiser yaptın mı desen yemin ederim ben yapmadım derdim. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Hiçbir fikrim yok. Ezdiniz adamı nasıl dursun? Yok ya ezmedim. Tam tersine gitmeyin bir yere dedim ya. Gitmeyin bir yere anlatın. Alışmamış yerinde sosyete durma. Bizde olmuyor. Vallahi hiç zorlamanın manası yok arkadaşlar. Zorlamanın manası yok. Bu yayını desteklemek için yapacaklarınızı sayayım, dökeyim de dertleşme yayınının içinde olsun. Arkadaşlar bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diyorsanız patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. YouTube'a abone olun. Çok basit. Arama çubuğunu YouTube'a açın. Arama çubuğuna Ünsal'ın yazıp büyüteci tıklayın. Bu kadar. Geldiniz. Bakın orada kırmızı bir düğme var. Abone ol yazıyor. Gördünüz mü? Dokunun ona korkmayın. Vallahi de billahi de 5 kuruş istemeyecek sizden. Mail adresi lazım ona. Bir de yan tarafta zil var. Dokunun ona. Yayınlar başlamadan size haber gelecek. Orada katıl diye bir tuş var arkadaşlar. Şimdi yeni numara o, katıl tuşu. Yani o katıl tuşuna tıkladığınız anda siz Yayınlara eğer isterseniz 3 ayrı baremde 5 lira, 15 lira, 60 lira aylık katkı yapabilirsiniz. Sadece isterseniz. Sadece isterseniz. İstememeniz durumda bu yayın her zaman parasız, her zaman parasız olmaya devam edecek. Ve bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatırım. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi, hiç değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü bunu yaparsak birbirimizden kopmayacağız, ayrılmayacağız. Evet, görüşlerimiz farklı, her şeyimiz farklı. Önemi yok ki, aynı ülkeyi seviyoruz, aynı cumhuriyete bağlıyız. 97 yıllık bir tek cumhuriyet. 2, 3, 5, bizde yok öyle bir şey. Bizde yok, gevşek değiliz biz. Bugün yayını Edip Cansever'in Mendilimde Kan Sesleri şiiriyle bitireceğim. Daha önce de okudum bu şiir ama benim çok sevdiğim şiirlerden bir tanesi. Türkiye'yi çok iyi anlatıyor. Bizi çok iyi anlatıyor çünkü. İnsanı, birbirimize bakışımızı, zaman zaman sahtekarlıklarımızı, zaman zaman uzak duruşlarımızı, sonra sırt sırta bir anda gelişimizi hepsini anlatıyor. Ve bugün o şiirde, Mendilimde Kan Sesleri'nde az sonra duyacağınız, ilk kez dinleyecekler belki, gerçekten ilk kez duyacaklar. Ahmet abinin, orada adı geçen Ahmet abinin, komünist Ahmet'in, Ahmet Gayretli'nin 5. ölüm yıldönümü bugün. 5 yıl önce bugün hayatını kaybetmiştim. Yattığı yer incitmesin. Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. İyi ki var tiyatrocu dostlarımız. Bize hayatımızı anlatabilmek için sahtekarlıklarımızı, tıpkı Edip Cansever'in şiirinde yaptığı gibi, sahtekarlıklarımızı yüzüme vura vura anlatan dostlarımız. İyi ki varsınız. Dünya Tiyatrolar Günü'nüz kutlu olsun ve daha binlerce yıl devam etsin tiyatro geleneği. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Daha da fazla bakmayacağız. Niye bakalım ki? Herkes birbirine benzemesin. Biz ayrı olalım. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Çok sağlıklı bir gün, çok sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi sabah ölmez sağ kalırsan 9'da ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Şimdi size okuyacağım şiir Edip Cansever'in Mendilimde Kan Sesleri şiiri. Onunla veda edeceğim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Her yere yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla. Ahmet abi sen de bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer. İçimden öyle geldiği için değil ama hiç değil. Ah güzel Ahmet abim benim. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe, dağlarının tepelerinin dumanlı eğimine, Konya'nın beyaz, Antep'in kırmızı düzlüğüne benzer. Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir. Denize benzer ki dalgalıdır bakışları. Evlerine, sokaklarına, köşe başlarına öylesine benzer ki ve avlularına bir kuyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi. Ve sözlerine, yani bir cep aynası alım satımına belki. Ve bir gün birinin adres sormasına benzer. Sorarken üzünçlü bir görüntüsüne, camcının cam kesmesine, dülgerin rende tutmasına, öyle bir cigara yakımına, birinin gazoz açmasına, minibüslerine, gecekondularına, hasretine, yalanına benzer. Anısı işsizliktir, acısı bilincidir. Bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan. Gülemiyorsun ya, gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi. Bir güzel kadeh tutuşum vardı eskiden, dirseğin iskemleye dayalı. Bir vakitler gökyüzüne dayalı derdim ben. Cigara paketinde yazılar, resimler, cezaevleri. Resimler özlem, resimler eskiden beri. Ve bir kaşın yukarı kalkık. Sevmen acele, dostluğun çabuk. Bakıyorum da şimdi, o kadeh bir küfür gibi duruyor elinde. Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi? Biz eskiden seninle istasyonları dolaşırdık birbir. O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar, Nazilli kokardı. Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası, kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında, esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen. Kadının ütülü patiskalardan bir teni, upuzun boynu, kirpikleri ve sana Ahmet abi uzaktan domates peynir keserdi sanki. Sofranı kurardı. Elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı. Cezaevlerine düşsen cigaranı getirirdi. Çocuklar doğururdu. Ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar. Bilmezlikten gelme Ahmet abi. Umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır. Diyeceğim şu ki, Yok olan bir şeylere benzerdi o zaman trenler. Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi. Hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, erkekler. Trenler tıklım tıklım. Trenler cepheye giden trenler gibi. İşçiler, Almanya yolcusu işçiler. Kadınlar, kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi. Ellerinde bavullar, fileler, kolonyalar, su şişeleri, paketler. Onlar ki hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler. Ah güzel Ahmet abim benim. Gördün mü bak? Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar. Ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile. Gelse de öyle sürekli değil. Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün. O kadar çabuk, o kadar kısa. İşte o kadar. Ahmet abi, güzelim. Bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil. Bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri.